Yolda olmak, değişmek ve değiştirmektir diyenler. Doğru frekanstasınız. Enver Aysever mikrofon başına geçiyor, sizinle birlikte yolcu yolunda gerek diyor. Enver Aysever'le yolcu yolunda gerek hafta içi her akşam 18.30'da Radyo Sputnik'te.
Evet sevgili seyirciler, sevgili dinleyiciler, seyircilerimiz sınırlı ama dinleyicilerimiz çok. Çünkü tecrit uygulanıyor YouTube tarafından. İçinde bulunduğumuz Sputnik Radyo'ya genel anlamda Rusya'ya yönelik böyle bir tecrit var. Bu da Batı'nın aslında nasıl bir tutum takındığının en somut antidemokratik tavrının en somut göstergesi. Bunu da söylemiş olarak bugünkü yayınımıza başlıyoruz. Biraz sağlık problemi yaşadığım bir gün oldu açıkçası. Çünkü bu salgından kendimi biraz dışarıda tuttum ama ne kadar tutarsanız tutun, eve gelip giden işte çoluk çocuk derken sokakta alışveriş falan, hepinize sağlık diliyorum. Ama en çok da akıl sağlığı diliyorum aslında. Çünkü Türkiye öyle bir dönemden geçiyor ki akıl dışı bir tabloyla karşı karşıyayız. Her bağlamda böyle. Az önce haberleri verirken Çağlar mesela bu İstanbul'daki metro meselesiyle ilgili olarak Cumhurbaşkanlığı'nın yatırımları arasında olmadığını söyledi. Yani düşünebiliyor musunuz? İstanbullular bir tercih yapıyorlar ve bu yapılan tercih nihayetinde bir seçim. Yani bugün böyle olur, yarın öyle olur dememiz gerekir. Ama öyle olmuyor. Bir kin, bir öfke ve tuhaf bir şekilde seçimden bu tarafa bir intikam duygusuyla İstanbul'un gösterdiği iradeye yönelik hayır kardeşim bu irade böyle olmaz deyip önce seçim yeniletme, arkadan siyasi yasaklı kılma İstanbul'un başkasının CHP'nin, yetmiyor İstanbul Belediye Başkanı'na da aynı muameleyi yapma, yetmiyor İstanbul halkının da ihtiyacı olan meselelerde üstelik finansmanını, kaynağını yurt dışından bulan bir belediye başkanına hayır kardeşim bunu yapamazsın diyorlar. Şimdi bunun ne kadar gerçekçi, ne kadar Türkiye'nin içinde bulunduğu koşullarla ilintili olduğuna baktığımız zaman hiçbir sebebi yok bunun. Her şeye kaynak buluyorlar, itibardan tasarruf edilmez diyorlar. Peki tablo ne? Tablo şu, İmamoğlu yaparsa, yani İstanbullular seçtikleri belediye başkanı eliyle bunu yapmak isterlerse olmaz kardeşim, bizi seçseydin yapardık diyorlar. Şimdi matrak tarafı AKP'nin de desteğiyle, bilebildiğim kadarıyla mecliste Cumhur İttifakı'nın da desteğiyle alınmış bir karar idi bu. Yani seçime giderken biraz bunlara bakmamız gerekiyor. Buralardan değerlendirme yapmamız gerekiyor. 14 Mayıs 2023 Pazar günü seçim olacak. Dün Bahçeli kararını verdi. Bugün de Erdoğan alınan kararın üstüne kendi ağzından verdiği, Bahçeli'nin verdiği kararı hayata geçirmiş oldu. Bunu da bugün tabii konuşmak gerekiyor. Fakat Erdoğan'ın konuşması ibretlik. Yani Sayın Cumhurbaşkanı'nın konuşması ibretlik. Pes dedirtecek türden bir değerlendirmeyle karşı karşıyayız. Yeter söz milletin diyor. Yeter söz milletin Demokrat Parti'nin Cumhuriyet Halk Partisi'nin tek parti dönemine karşı ortaya koyduğu bir slogan. Artık bunu bilen biliyor. Seçim kampanyası bununla yapılmış. Zaten 1923'te kurulan Cumhuriyet'in içerisinde ondan ayrılan Demokrat Partilerin tamamı da var. Yani genç Cumhuriyet fikir ayrılıklarından dolayı bir başka parti ihtiyacı doğduğunda doğal olarak onu destekliyor. Yani bir şey bildiğinden, bir eğilimi bildiğinden, bir mantığı ortaya koyduğundan değil. Daha çok artık yani İsmet Paşa, İkinci Dünya Savaşı, o günkü koşullar falan hepsine bakıldığında doğal olarak büyük yıpranma olmuş. Yani Mustafa Kemal Atatürk eğer o gün Cumhuriyet Halk Partisi'nin başında olsaydı o da o seçimi kaybedecekti netice itibariyle. Belki de 1923'te halk oylaması yapılsaydı insanlar padişaha oy vereceklerdi. Sandığa Cumhuriyet Halk Fırkası lideri olarak eğer seçime girseydi Mustafa Kemal Atatürk, benim tahminim o ki kazanamayacaktı. Dolayısıyla seçimlerin her zaman en doğru, en adil kararı verdiği yönündeki hüküm doğru değildir. Ancak seçimlerin nihayetinde bir eğilimi göstermesi ve halkın kendi aldığı kararın doğru mu eğri mi olduğunu yaşayıp bunu teyit etmesi açısından önemi var. Şimdi düşünün, Türkiye 2002 yılından beri 21. senesinde Adalet ve Kalkınma Partisi tarafından yönetiliyor. Biz İstanbullular için daha da eski tabii ama onu geçiyorum. 21 yıldır bir parti Türkiye'yi yönetiyor ve o partinin hem Cumhurbaşkanı sıfatıyla hem Genel Başkanı sıfatıyla başında bulunan kişi diyor ki yeter artık bu tek parti iktidarına dur diyeceğiz. Ya tek parti kim? Adalet ve Kalkınma Partisi. Meclisi sistem dışına iten kim? Tamamen işlevsiz kılan kim? Adalet ve Kalkınma Partisi. Tarafsızlığı Türkiye'de güvenilirliğini sağlayan Cumhurbaşkanlığı kurumunu partili Cumhurbaşkanlığına döndüren kim? Adalet ve Kalkınma Partisi. Türkiye'de 2002 yılında %30 civarında, %33-35 civarında oy alıp %66-67 ile meclise giren, yani 3'te 2 oyla giren ve aslında oy oranının çok ötesinde karar verme yeteneğine kavuşup bunun üzerinden kendi dayatmasını yapan siyasi parti kim? Adalet ve Kalkınma Partisi. Atamalarıyla ve Türkiye'deki bürokrasiyi dönüştürme bağlamında da baktığımız zaman bütün eğilimleriyle birlikte yasama, yürütme, yargı arasındaki bütün bu kuvvetler ayrılığı meselesini kuvvetler birliğine döndüren kim? Adalet ve Kalkınma Partisi. Medyanın el değiştirmesine neden olan kim? Adalet ve Kalkınma Partisi. Üstelik bütün bunlar olurken hükümetin meclis içerisinden çıkmasını, o sistemi bitirip bu sistemin atamaya dönmesi, dolayısıyla memur tırnak içerisinde siyasi sorumluluğu olmayan isimlerden oluşan kabineler oluşturan kim? Adalet ve Kalkınma Partisi. Kanun hükmünde kararnamelerle Türkiye'yi yöneten kim? Adalet ve Kalkınma Partisi'nin başkanı. Yani artık bu darbeciler, bu vesayetçiler, bu özgürlük düşmanları dediği zaman sanki ana muhalefet partisi lideriymiş gibi konuşan Sayın Erdoğan kendinden o kadar emin, o kadar net ki sanki 2002'deki seçim konuşmasını yapıyormuş gibi davrandı ve ben bunu hakikaten takdir ettim. Çünkü gözümüzün içine baka baka bize öyle bir denklem kurdu ki hani bu denklemin içinde kendimize yer bulmamız bir hayli acayip oldu. Ben kendi kendime dedim ki galiba ben iktidar partisinin eğilimleri içerisinde olan bir sosyalistim. Yani nedir o iktidar partisi? Erdoğan olmadı herhangi bir parti. Çünkü Erdoğan muhalefet lideri gibi konuştu. Çok acayip bir tabloyla karşı karşıya Türkiye Cumhuriyeti halkı, bunun da altını çizmek isterim. Şimdi telefon attığımızda değerli arkadaşım Özlem Gürses var, gazeteci arkadaşımız. Özlem merhaba.
Enerji merhaba, iyi yayınlar dinleyicilere de güzel bir akşam diliyorum.
Teşekkür ederim. Sen bir süredir Ankara, İstanbul, yine Ankara falan bağımsız gazetecilik yapmaya devam ediyorsun. Zaten iktidar muhalefet bütün alanlar gasp edilmiş durumda. İktidarın gazetecileri var, muhalefetin gazetecileri var, hepsinin trolleri var. Cumhurbaşkanı adayı olmak isteyenlerin özel kadroları var falan. Sen kapının önünde kaldın ve bu iyi bir şey. O yüzden kutlarım seni.
Teşekkür ediyorum. Burada bir kader birliğimiz var Enver'cim. Yani en güzeli şahsımın kanalı. Senin de şahsının kanalı, böyle takılıyoruz işte. Yani kenarında köşesinde bizim kanalların küçük arazilere yatırım yapmak isteyenler olursa da baş tacı ediyoruz. Yani durum bundan ibarettir, ne yapacağız?
Evet, aslında seçim tarihini konuşmaktan önce belki seçime gidilen ortamı konuşmak gerekiyor. Tarihin 14'ü mü, 24'ü mü, 5'i mi olduğunu konuşacağız ama seçime giderken bir tarafta devletin bütün olanaklarını kullanacak olan bir Erdoğan. Üstelik en büyük avantajı da şu: dilediği zaman Cumhurbaşkanı olacak, dilediği zaman parti genel başkanı olacak. Öte tarafta ise eli kolu büyük oranda bağlı bir muhalefet var. Nasıl bir seçim iklimi olacak Özlem? İkimiz de defalarca seçimleri izledik ama bu en tuhafı gibi geliyor bana.
Bana da öyle geliyor ve aslında bu çok da canımı sıkıyor. Çünkü Türkiye'de aslına bakarsan Türkiye bütün dışına, yarasına, beresine rağmen son derece dinamik, demokratik, politik bir ülkedir. Yani bütün seçim süreçlerini de biz hep bu heyecanla izledik aslına bakarsan. Bütün partilere eşit mesafede, hepsinin bütün mitinglerini ve seçim çalışmalarını özgür bir şekilde takip edip haberleştirebilmiştik. Ve neredeyse bütün seçimler bir şölen ikliminde geçer. Yani çünkü sonuçta gerçekten de milletin iradesidir. Bak mesela dünyanın kendisini ileri demokrasi olduğunu zanneden Amerika Birleşik Devletleri'nde hepsi topu sağdan sağ iki parti, soldan sağ iki parti. Bizde öyle mi ya? Her ay kaç parti kuruluyor? Çok zevkli bir şeydi seçim izlemek. Ama şimdi gerçekten son derece sevimsiz, gergin ve karanlık bir iklimde, çok tuhaf bir iklimin içinde, neredeyse sonu nereye varacağı muamma olan belirsizliklerle dolu, çok yani gerçekten de hiç eşi benzeri görülmeyen bir seçim izleyeceğiz galiba. Ama ne kadarını izleyebileceğiz onu da bilmiyorum. Geçen gün Kemal Öztürk, Anadolu Ajansı'nın eski genel müdürü, dehşet bir yazı yazdı. Yazdıkları doğruysa işler daha da sarpa saracak. Yani sadece adil olmayan, eşit dağılmayan bir kampanya iklimi yok. Ama aynı zamanda Kemal şöyle yazmış: şantaj kasetleri, tehditler, İşte efendim bütün bu rezillikler ortalığa dökülecek, herkes birbirini tehdit etmeye başlayacak diyor. Hatırla bunu, FETÖ döneminde yaşadık biz bugünü. Bugünleri eğer oraya geri döneceksek çok vahim bir seçim atmosferinde geçecek demektir bu seçim.
Şimdi bazıları açısından bu işte ülkenin en büyük seçimi ve burada çıkacak sonuç ülkenin geleceğini, kaderini tayin edecek. Bir anlamda bu son seçim gibi, köprüden önce son çıkış gibi, artık kendi meşreplerine uygun olarak farklı bir tutum takınıyorlar. Tabii ikinci yüzyıla giriş bağlamında sembolik önemi olabilir ama benim gibi ya kardeşim çok önemli bir seçim, doğru. Ama tam da sanki hayatın sonuymuş gibi bir mesaj vermek, davranmak gerçekçi değil diyenler çok az sayıda. Bunu söylememin nedeni de şu: Türkiye'de bu seçimle birlikte rejim değişmeyecek. Rejim zaten değişti. Sadece rejim kurumsallaşacak belki, ama o da büyük oranda sağlandı. Sen nasıl görüyorsun? Ölüm kalım gibi algılamak doğru mudur?
Ben tamamen seninle aynı fikirdeyim Enver. Ki yani bu her zaman mümkün olan bir şey değil. Biz genellikle farklı fikirlerde de oluruz. Bu da çok güzel bir şey bence. Ama bu konuda seninle gerçekten aynı fikirdeyim. Ben de çevremde hani bu hakikaten bu iş bitti. Türkiye Cumhuriyeti bitti. Buraya kadardı. Cumhuriyet bitti falan gibi düşünenler. Aynı fikirde değilim. Çünkü iki sebeple aynı fikirde değilim. Bir, zaten olan oldu. Yani rejim de değişti, her şey de oldu. Bu 20 yıl içinde aldığımız hasar ve tüm mahalleler açısından, yani bu hasar sadece bu iktidara 20 senedir inatla ve ısrarla oy vermeyen kesim yaşamadı ki. Bana sorarsan inatla ve ısrarla oy vermeye devam eden kesim çok daha dramatik bir bedel ödeyecek. Belki bugün bunu görmüyorlar, belki geçmişte de görmemişlerdi. Ama en çok onların çocukları işsiz kalacak. En çok onlar yoksullukla mücadele etmek durumunda kalacaklar. En çok onlar dünya bambaşka bir çağa giderken geri kalmış bir toplumun fertleri olmaktan dolayı acılar çekecekler. Yani farkında değiller belki. En çok onlar bir kamu hastanesinde servis alamayacaklar. En çok onlar çocuklarını gönderecekleri bir kamu okulu, üniversitesi bulamayacaklar. Yani bunlar zaten oldu. Bunlar zaten oldu. Ben böyle bir bakış açısını ikinci olarak da şöyle riskli buluyorum. Hepimiz akıl sağlığımızı yerinde tutmak için zorlanıyoruz. Antidepresan kullanımı zirve yapmış vaziyette. İnsanlar yoksullukla, sağlıkla, bağımlılıkla bunlarla sınanıyorlar. Şimdi böyle bir ortamda meseleyi böyle koyduğunuz zaman kaybedilmiş bir seçimin sosyolojik hasarı çok daha yüksek olacaktır diye düşünüyorum. Kimseye bunu yapmamalıyız diye düşünüyorum. Hayatın içinde umut her zaman var. Seçenekler de var. Meseleyi böyle soğukkanlıkla ele almak gerekir diye bakıyorum. Doğrusu çok ümitsiz de değilim. Ben muhalefet bloğunun hala daha fazla şansı olduğunu düşünüyorum Enver, bütün sıkıntılara rağmen.
Şimdi ben de kanaatimi söyleyeyim istersen. Ben aslında Cumhurbaşkanı adayını geç açıklama sebebinin muhalefetin işte yıpranmamak olarak göstermişlerdi. Ama zaten adı geçen isimlerden herhangi birisi yıpranacağı kadar yıprandı diye düşünüyorum. Onu kenara koyuyorum. Ama örneğin Kemal Kılıçdaroğlu bence aday o olacak. Benim tahmin ettiğim geç...
Ben de aynı şekilde değil. O konuda da
tanıştırıyorum. Bence şöyle olacak, onu da söyleyeyim. Ben tezlerimi YouTube kanalımda hep söylemiştim. Tezim şu: Kemal Kılıçdaroğlu Cuma günü parti meclisinden bir bildiri çıkartacak. Parti meclisi bütün organlarıyla birlikte Kemal Kılıçdaroğlu'nu aday gösteriyoruz diyecek. Sonra masaya gelindiğinde Meral Akşener hanımefendi, Kemal Bey masayı siz kurdunuz, buyurun ilk telaffuzu siz yapın diyecek. Kemal Akşener de diyecek ki ben adayım, altını çiziyorum. İtirazı olan var mı? Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'nun yüzüne o masadaki herhangi birisinin itirazım var demesi o kadar kolay değil bence. Ben eğer bu işi, bu oyunu biraz biliyorsam bu böyle olacak. Ne dersin?
Şeklini bilemem. Yani o kadar emin değilim. Çünkü ben sanki Kemal Bey'in kendi adaylığını kendisinin masaya getirmesinden daha fazla oradaki bir başka ismin, örneğin Tebel Bey'in, hani yaşı itibariyle falan, böyle bir öneriyle gelmesini sanki daha tercih edermiş gibi hissediyorum usulen. Ama burada hani usulde belki farklı düşünmekle birlikte yolun sonunun ben de Kemal Kılıçdaroğlu'na çıkacağını düşünenlerdenim. Çünkü zaten seçeneklere baktığında şu anda yani aynı anda iki masa arasında köprüler kurabilen, iki ittifak yapısı içerisinde oyları maksimize edebilen adayın Kemal Bey olduğu gözüküyor. Çünkü biliyorsun ki Millet İttifakı masası dediğimiz 6 genel başkan ve siyasi partiden müteşekkil bu masa seçimleri kazanmaya zaten yetmiyor. Bu masa kurulurken hesap biraz farklıydı benim tahminim. Gelecek Partisi ve Deva Partisi'nin özellikle AK Parti seçmeni mahallesinden daha fazla oy alabileceği hesabı yapılmıştı. Eğer gerçek olsaydı bu gerçeğe dönüşmüş olsaydı belki 3. ittifak olan Emek ve Özgürlük İttifakı'nın kilit olma hali bugünkü kadar güçlü olmayacaktı. Ama bu gerçeğe dönemedi. İki siyasi parti de kendi beklediklerinin de çok altında ve hesapların da çok altında bir oy alabiliyorlar biliyorsun. Dolayısıyla seçilecek olan ortak adayın Emek ve Özgürlük İttifakı masasıyla köprüler kurabilen, o seçmenin de güvenini kazanabilecek, onların da siyasi temsilcisi olarak konularını Cumhurbaşkanlığı masasına gündeme getirebilecek bir isim olması lazım. Bu da yani ben baktığım zaman Kemal Bey'e çıkıyor burada yollar gibi düşünüyorum. Bu da tabii İyi Parti'nin içinde güçlü bir itiraz var ama bu itiraz Meral Hanım'ın ifadelerinde, açıklamalarında kendini gösterse bile otantik Meral Hanım, yani Meral Hanım'ın kendisi tam olarak %100 Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı mı? O da bir soru işareti benim açımdan.
Şimdi ben iki şey söyleyeceğim. Bunların bir kısmı öngörü, bir kısmı işte bilgi, bir kısmı tahlil, ne dersek diyelim. Birincisi, benim Kemal Bey'in kendisini aday olarak masada söylemesinin gerekçesi yöntem olarak bunu söylüyorum. Ben bu yöntemi Kemal Kılıçdaroğlu'ndan parti meclisinde bir kere uygularken gördüm. Öyle. Yani tabii bir başka ismin onu telaffuz ettiği zaman şöyle bir durum olur. Örneğin ikimiz masadayız. İşte karşımızda da diyelim ki Ali var. Ve Ali dedi ki ben Enver Bey'in aday olmasını istiyorum. O zaman sen, yani doğru buluyorum dediği zaman tartışma yaratılmış olur. O zaman sen müsbet menfi bir şey söylersin. Halbuki Türkiye'nin en büyük ana muhalefet lideri olarak parti meclisinin tüm örgütünün deklarasyonunu eline almış bir Kemal Kılıçdaroğlu, ben kendim aday oluyorum derken partimin, örgütümün bugüne kadarki işte emeğimizin karşılığında beni aday gösteriyorlar, İtirazı olan var mı diyerek tersten bir oylama yaptıracağını düşünüyorum. Ve göreceksin, bu söylediğimi millet daha sonra kulis haberi diye söyleyecek. Sen gazeteci olduğun için hakkımı teslim edersin bunu, Enver söylemişti diye. Ama asıl sana bir soru soracağım.
Dinliyorum.
Çok soracağım soru da senin çok iyi bilebileceğin bir soru olduğunu düşünüyorum. Çünkü senin tanıklıkların bu konuda çok fazla. Bence bu seçimdeki en büyük risk ne biliyor musun? Bence Cumhur İttifakı'nın tamamı tek yumruk Erdoğan'ın arkasında çalışacak örgütleriyle. Ama Kılıçdaroğlu'nun adaylığı süresinde ben masadaki herkesin örgütleriyle birlikte o kadar hevesli olabileceği konusunda kuşkuluyum. Bence asıl sorun bu. Bunu nasıl yorumlarsın?
Şimdi bir kere zaten başından itibaren altılı masa dediğimiz bu masanın siyasi iletişim konusunda büyük bir eksikliği var ve bu o eksiklik halen devam ediyor. Sen nasıl ki parti meclisi üyesiyken bir takım şeylere tanıklık ettiysen de bugün o deneyinden süzülerek bir takım analizler yapıyorsan, ben de biliyorsun İhsanoğlu kampanyasında bulunmuş bir isim olarak bir kampanya nasıl yapılamaz meselesini dakika dakika, saniye saniye orada görmüş biriyim. Şimdi o deneyimi yaşamış biri olarak bugün çok benzer yapıları altılı masanın iletişim süreçlerinde görüyorum. Bir iki kere de bunu gazeteci olarak sordum. Dedim ki, yani bir kampanya ofisiniz, bir kampanya iletişim stratejiniz, bir kampanya iletişim sözcünüz, ekibiniz vesaire olacak mı? Çünkü bu kampanya dediğimiz şey gerçekten de bir propaganda makinasıdır bir noktadan sonra ve nefesleri hiçbir zaman iktidarınkiyle eşit değil. Az önce sen söyledin, iktidarın imkanlarıyla muhalefetin imkanları arasında dağlar kadar fark var. Dolayısıyla o kısıtlı imkanları güçlü bir sese dönüştürmek için tam da senin dediğin şeyi yapıyor olmaları lazım. Ama açıkçası ben bu yönde bir hazırlık görmüyorum, bir mutabakat da görmüyorum. Ve kampanya başladıktan sonra da bir noktada siyasi partilerin kendi siyasi iletişimleri için bir rekabet içine girebilme riskini görüyorum. Ama bu seçimi kaybetmek demek. Öyle bir durumda
sana,
bu muhalefet
Özlem,
liderleri sokağa çıkabilir mi onu da bilmiyorum doğrusu Enver.
Özlem, sana kritik bir soru soracağım. Örnek bir isim seçerek soracağım. Mesela İYİ Parti'nin en önemli isimlerinden birisi Koray Aydın. Sence Koray Aydın Recep Tayyip Erdoğan'a mı daha yakındır, Kemal Kılıçdaroğlu'na mı?
Şimdi biz gazeteciler genellikle cevabını bildiğimiz soruları sorarız konuklarımıza. Yani ne cevap alacağımızı bilerek sorarız. Niye bunu yaparız? Çünkü aldığımız cevaplar üzerinden aslında o cevapları bildiğimiz için cevabını bilmediğimiz bir sorunun da lafı cevabını bilmediğimiz bir soruya getirmek ve oradan da aslında bilmediğimiz o manşeti oradan çekmek isteriz. Sen de şu anda muazzam bir gazetecilik yaparak sorunun içinde cevabı veriyorsun. İstersen ben de şöyle bir soru sorarak sana bir cevap vermiş olayım. Sence İYİ Parti milletvekili Sayın Koray Aydın Kemal Kılıçdaroğlu'na mı daha yakındır yoksa Sayın Devlet Bahçeli'ye mi?
Tamam, o zaman şöyle söyleyelim. Sence Koray Aydın Meral Akşener'in yerine oturamazsa Cumhur İttifakı'na geçer mi, geçmez mi?
Şeye dönüşüyor böyle. Bence biz bunu YouTube ekranında yapmalıyız. Biraz sormalıyım. Bu işin sonu nereye varır bilmiyorum ama hani hatırlıyor musun Cenk Koray'ın bir şeyi vardı. İzmir Marşı'yla geliyorum, Mehter Marşı'yla gidiyorum. Bu ne böyle bir oyun şey.
Cenk Koray'ın değildi, neydi? Abimiz.
Dur,
yok Halit Kıvancı'nın da değil. Erkan Yolaç'ın.
Ya bu eski Türkiye diye bizim çok sıkıldığımız ve sürekli eleştirdiğimiz ve hiç dayanmadığımız memleket ne güzelmiş meğer. Neler yapabiliyormuşuz medyada. Ya bence gerçekten çok enteresan bir seçim olacak. Bu soruların cevaplar soruların içinde gizli diyelim. İzleyicilerimiz, dinleyicilerimiz gayet iyi anlamıştır. Ama ben de o zaman sana bir başka soru daha sorayım istersen.
Sor bakayım.
Peki. Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan mı?
Yok. Orada şöyle bir sistem var. İkili yönetim var. Eş başkanlık sistemi var. Fakat eş başkanlardan diğer başkan, küçük ortak daha güçlü. Benim Türkiye ile ilgili hep söylediğim bir şey var. Sayın Bahçeli Ecevit meselesinden, Ecevit'in başbakanlığından bu tarafa Türkiye'nin kaderindeki bence en önemli anahtardır. Bu süreçte de aldığı kararlar ve yönlendirmeleriyle o karar verecektir bence. Erdoğan evet güçlü bir lider. Devlet Bahçeli o biçimde koşamaz. Ama oyun kurucu Bahçeli ve Bahçeli ekibi, her kimse onlar.
Ben de aynı fikirdeyim ve o yüzden son olarak da şunu söylemek isterim. Zamanımız var mı bilmiyorum. Onun için
zamanımız var. Sen gidecekmişsin.
Tamam.
Bende sorun yok. Senin vaktin varsa devam edelim.
Tamam. Benim bir 10 dakikam daha var. Şöyle yani mesela ben Sayın Erdoğan'ın adaylığının da hani her ne kadar kampanyanın ismi aday belli karar net falan da olsa o kadar net olmadığını düşünüyorum. Hatta son dönemde Sayın Ali Babacan üzerinden alevlenen yeni bir tartışma var biliyorsun ve bu hem iktidar hem muhalefet olarak gözüken medyada alevlendiriliyor. Nedir o? Babacan Selçuk Bayraktar'a karşı bir hamle yapmış, İHA'lara SİHA'lara karşı olduğunu söylemiş, yerli ve milli savunma teknolojisini savunmuyormuş filan gibi hani böyle bir şu anda bir gerginlik var ya, bir polemik var. Ben bunun bile bu adaylık meselesiyle ilişkili olduğunu düşünüyorum. Ben doğrusu Selçuk Bayraktar'ın aday yapılabileceğini düşünüyorum.
O bence bir şey olur.
İleri bir çok...
Yok yani çok büyük sürpriz olur, ileri bir yorum olur. Çünkü ben Benim tahminim burada seni doğrulayan bir tahmin ama bir adım sonrası açısından ikinci yüzyıl projesi gerçekleşirse eğer Türkiye'nin o muhafazakar ve milliyetçi tonlarında benim tahminim milliyetçi tonun biraz daha artacağı ve oraya da yeni yüzlerin yavaş yavaş yerleşeceği bir dönem olacak. Aslında Erdoğan Bahçeli'ye göre de Kılıçdaroğlu'ya göre de yaş olarak daha genç. Bahçeli tabii biraz daha yaşlı bildiğim kadarıyla. Erdoğan'dan bayrağı devralabilecek 2-3 isim olması gerekiyor. Diğer damat böyle bir performans ortaya koymadı. Ama Bayraktar muhalefet tarafından da hiç yıpratılmayan bir isim olarak şunu söyleyebilirim sana. Erdoğan'ın yanına birinci adam olarak konabilir ve bayrağı sonra devralabilir. Ama hemen şimdi riskli olur. Seçimi kaybederse çünkü sistem çöker diye düşünüyorum. Ama ben sana bir soru sormak istiyorum. Yine bu meseleleri iyi bilen birisi olarak. Dikkatini çekiyor mu? Cumhur İttifakı kendi mahallesini konsolide etmeye çalışıyor ve karşıya çok sert saldırıyor ve dövüyor. Millet İttifakıysa kendi mahallesi nasıl olsa cepte diye düşünüyor. Kılıçdaroğlu için söylüyorum. Hep karşı mahalleye sesleniyor. Ben bunun taktik olarak doğru olduğunu düşünmüyorum. Bu konudaki senin fikrin ne?
Bunu ben de zaman zaman düşünüyorum. Yani acaba hangisi daha doğru olurdu diye. Ama ortada bir aritmetik var. Günün sonunda oy oranlarını alt alta yazdığın zaman bu kadar yara almış, hırpalanmış, ekonomik olarak yani deyim yerindeyse çökmüş. Gerçekten çöktü yani bu ülke ekonomik olarak. Şimdi bugün bunu anlamıyoruz belki ama özellikle seçim sürecinden sonra benim konuştuğum herkes normal şartlarda Türkiye'nin IMF'ye gitmesi gerekir diyor. Yani bu kadar dehşet bir krizin içindeyiz biz aslında. Daha net anlaşılacak diye düşünüyorum Mart'tan Nisan'dan sonra. Şimdi böyle bir ortamda bile bugün Türkiye'nin birinci partisi hala Adalet ve Kalkınma Partisi, AK Parti. %35 civarında bir oyu olduğunu biliyoruz. Şimdi bu öyle bir aritmetik ki bunu konsolide ettiğin zaman üzerine bir 10 puan daha bulursan zaten iktidar oluyorsun. Ama öbür taraftaki aritmetik sadece konsolide etmenle seni iktidar yapacak bir aritmetik değil. Ha, sen şunu söylüyorsun. Eğer Sayın Kılıçdaroğlu başka mı çalışmayıp CHP'yi büyütseydi belki oradaki o 25-30 olurdu, 35 olurdu demek istiyorsun. Ama Türkiye'nin sosyolojisine baktığım zaman ben bu ihtimali düşük görüyorum. Neden? Bak daha dün Kadir Has Üniversitesi Türkiye Eğilimleri Araştırması yayınlandı ve gördün mü bilmiyorum araştırmanın bugün raporunu okudum ve bütün grafiklerini parti kurumları arayüzüyle tek tek inceledim ve dehşet bir şey var orada. Z kuşağı kendisini çok önemli ölçüde, bak gençler diyorum öbürleri zaten öyle, milliyetçi ve muhafazakar olarak tanımlıyor. Kendisine sosyal demokrat, bak sosyalist bile değil, sosyal demokrat olan olarak tanımlayan siyasi olarak toplum kesiminin toplamı %15-20'yi geçmiyor. Zaten o da işte CHP'nin, TİP'in vesaire sosyalist bloğun filan oyu. Şimdi bu bir demokrat olarak ve bir sosyalist olarak senin gibi bir aydını rahatsız ediyor. Sen istiyorsun ki daha fazla insan buraya aksın ama akmıyor işte Enver. Yani hani bir durum var, bir de bizim ya da senin hani hayalini kurduğun bir Türkiye var. Ama ikisi arasında da böyle bir fark var. Onun için bazen diyorum ki acaba Kılıçdaroğlu mu haklı? Yani bu gayreti böyle anlamak da mümkün mü acaba?
Şimdi ben de sana bir şey söyleyeceğim. Bir kere milliyetçi olarak kendini tarif eden gençler bence daha doğru tarifle lümpen ve ırkçı bir eğilim içerisindeler. Onu söyleyeyim. Bu iktisadi daralmalarda milliyetçilik her zaman artar. Göç alındığında her zaman artar. Bu konuda haklısın. Fakat Türkiye'nin bir de geleneksel yapısına baktığımız zaman şunu neden görmeyiz hiç onu anlamam. Kürtler artı Kemalistlerin oy oranı %37 ile 40 arasında her zaman dolanır. Eskiden de böyleydi. Bence şu anda da öyle. MHP ile AKP oranı da 40-42 civarında. Yani aslında baktığımız zaman Türkiye'de Cumhuriyetçi laisizmi içine alan ve öteki olarak görülen insanlar %40'ı zorlayabiliyor. O zaman elinde anahtar olarak İyi Parti gibi bir şey var. Ve bu neticeyi görmüşsün. İstanbul'u almışsın, Adana'yı almışsın, Mersin'i almışsın bu formülle. Bu formülün kaynağında ne var Özlem? Bu formülün kaynağında önce kendi tabanını bütün partiler konsolide edecek. Bir de kimse kimseye ben seninle konuşmam küstüm demeyecek, el sıkışacak. Yani Allah aşkına Sayın Akşener Sayın Davutoğlu'yla el sıkışıyor da neden Mithat Hoca ile el sıkışmıyor anlamış değilim. Hangisinin...
Sordun soruyu. Sen sordun. Erdoğan'a mı yakın yoksa Kemal Kılıçdaroğlu'na mı yakın diye. Bizi o soruya götürüyor işte bu söylediğin mesele.
Ama işte o zaman da kim kimle helalleşiyor anlaşılmıyor. Yani ben açıkçası sana bir hikaye anlatayım. Çalışırken CNN'de çalışırken bir tane Alevi şoför kardeş vardı. Enver abi dedi sen Kılıçdaroğlu'nu görüyorsun, konuşuyorsun, söyleşi yapıyorsun. Evet dedim. Ben bir şey söyleyeceğim. Ne olur ona ilet dedi. Buyur kardeşim dedim. Dedi ki Kılıçdaroğlu günde 20 vakit namaz kılsa, haftada bir kere hacca gitse ona vermeyecek olan yine vermez dedi. Bunu böyle bilsin dedi. Dolayısıyla bir de böyle bir tablo var. Yani cumhuriyetçilik güçlendi bence. Cumhuriyetçi cepheyi geliştirmek daha doğru olur diye düşünüyorum. Bilmiyorum sen stratejileri nasıl görüyorsun ve bu milliyetçilik meselesini nasıl görüyorsun?
Ben milliyetçilik meselesinde gençlerin kafasını karışık görüyorum. Vatanı sevmek güzel bir şeydir ve vatanperver olmak da güzel bir şeydir. Vatanperverlikle milliyetçilik ya da senin tariflediğin ırkçı milliyetçilik meselesini tam ayrıştıramıyorlar. Bir de tarih bilmiyorlar. Ben bilmemelerine aslında zamanın şu anında bir fırsat olarak görüyorum, onu da açık söyleyeyim. Çünkü o kadar toksik bir siyasi polemik ve tarihin yeniden yazım günlerinden geçiyoruz ki bu çocuklar bunlara maruz kalmasa belki de daha iyi. Yani akılları iyice, dimağları iyice açıldığında kendileri özgün tarih kitaplarını okuyarak bir şeyi öğrenseler belki de daha iyi diye de bazen düşünmüyor değilim. Ama cumhuriyetçilik bence de yükseldi. Atatürk'ün de yükseldiğini düşünüyorum. Biraz bu milliyetçilik denilen şeyin de bununla ilgisi olduğunu düşünüyorum. Yani o tarihin içinde sadece senin söylediğin gibi ırkçı faşist değil. Biraz bu da var bence. Çünkü çok hakaret edildi Türkiye'ye, kurucu iradeye ve 100 yıllık bir cumhuriyet tarihine. Oranın getirdiği bir refleks de var. Türk seçmenle cumhuriyetçi seçmen arasındaki ya da sol ittifakın senin anlattığın anlamda daha büyüyememesinin önündeki engelin de gene milliyetçilik olduğunu düşünüyorum. Ama bu sefer Kürt milliyetçiliği olduğunu düşünüyorum. Şimdi orada da aşılamayan bir duvar var gibi hissediyorum. Sebepleri vardır, sosyolojik sebepleri vardır, psikolojik sebepleri vardır, tarihsel sebepleri vardır. Ama o tıkanma da o tıkanmadır diye düşünüyorum doğrusu Enver.
Özlem Gürses, sana Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Türkiye'ye yaptığı iki büyük hizmeti söyleyeceğim.
Tamam, bir sigara içilmesini yasakladı.
Yok, o tamam. Ama benim söyleyeceğim şu, bir, Mustafa Kemal Atatürk'ü olduğu yere iade etti. Devlet evet. Yerine halka verdi. Bunu isteyerek yapmadı ama öyle oldu. Yani evet, Kenan Evren'den... Tamam. Kenan Evren'den kitlelere geçti. Üstelik militarist Mustafa Kemal yerine cumhuriyetçilikle birleşen oldu. Birincisi bu. İkincisi yine şaşıracaklar belki ama bence Diyanet İşleri Başkanlığı cemaat tarikat örneklerinden dolayı bence bu milletin yani bu halkın inancı özgürleşti. Yani o gördüklerinden sonra yok arkadaş ben bu dine değil ben kendi inandığım İslam'a Müslüman olanlar için söylüyorum inanıyorum diyerek sivil kendi tertemiz inancı dediğimiz sıradan insanın inancını öne çıkaran bir durum oldu. Dayatmacı inanç yerine bence insanın kendi inancını bu çok önemli bence. Buradan yürüme şansı var Türkiye'nin. Bunları yerli yerine oturtma şansı var. Yani dinin egemenliğinden de kurtulma şansı var. Mustafa Kemal'i siyasete alet etmekten de kurtulma şansı var. O yüzden buralardan bakmak iyi olur diye düşünüyorum. Bilmiyorum sen ne düşünüyorsun?
%100 katılıyorum. İşte bu kimlik siyasetinin bizi getirdiği nokta budur diye düşünüyorum. Bu kimlik siyasetinin yerine çözüm odaklı bir siyasi anlayış hakim olabilirse insanlar yani benim çevremdeki herkes özellikle gençler şöyle diyor. Kim gelirse gelsin derdinizi çözsün kardeşim. Bu kafa sığ gelebilir, vasat gelebilir birçok kişi ama doğru kafa bence. Çünkü bir siyasi polemikler içerisinde bu hamasetin içinde hemhal olmaktan gözümüzü açıp bugün ne oluyor kardeşim kim çözüm üretiyor demeyi ihmal eder hale geldik. O yüzden senin dediğin eksende bir çözüm siyaseti hayata geçirebilirse Türkiye, Türkiye'nin geleceği de kurtulur diye düşünüyorum. Bu arada ben bir toplantıya gireceğim. Eğer izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz, sen de beni affedersen ama muazzam lezzetli bir sohbetti. Buna devam edelim. İstersen benim kanalıma sen gel, şahsımın kanalına. Şahsımın kanalına ben geleyim.
Ne zaman?
Ne dersin,
tamam, tabii seve seve. Bunu yapalım. Nasıl olsa Ali bizim Ali, o halleder.
Yakışıklı Ali.
Evet, yakışıklı Ali.
Tamam, peki. Çok sevgiler. Görüş, yayınlar diliyorum.
Teşekkürler. Evet,
sağ ol, bay bay. Çok teşekkürler.
Değerli dinleyiciler, 0212 809 3043'ten 0212 809 3043'ten 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak olan seçimle dahil olmak üzere bütün görüşlerinizi iletebilirsiniz. Bence bugünün en önemli maddesi, biraz sonra Sayın Emel Korkmaz, Emel Anne'ye bağlanacağız. En önemli maddesi Ali İsmail Korkmaz'ın ölümüne sebep olan tekmelerden birini atan bir polis memurunun 7 ay 15 gün gibi bir cezaya çarptırılarak hiç hapishaneye düşmeden, emekliliğini riske etmeden tatlı tatlı şu anda yuvasında oturup cinayetten, tereyağından kıl çeker gibi sıyrılmış olması. Çünkü Türkiye'deki birinci sorunun adalet olduğunu düşünürsek tam da işte bu adalet sorununun somut göstergesi olduğu Sayın Emel Korkmaz'a, yani benim Emel anneme, toplumun Emel annesine, hepimizin yüreğini dağlayan o cinayetin ardından dimdik ayakta durarak bize o güne dair, bize hayata dair sadece ve sadece duruşuyla, varoluşuyla büyük mesaj veren Emel anneye bağlanacağız. Bu arada şunu da söylemek istiyorum. Bu işte bu seçimden sonra Türkiye mahvolur, çöker, biter falan meselesi bana çok garip geliyor. Çünkü Recep Tayyip Erdoğan iktidarı eğer devam ederse zaten var olan mesele her neyse aynı şekilde devam edip yine ifade özgürlüğü daralmış, yine dini baskılar artmış, yine anayasal bağlamdaki sorunlar artmış, milliyetçi tonu da yüksek. Bugün yaşadığımızın bir başka türevini yaşayacağız ama çok daha büyük bir yükle. Türkiye IMF gitsin ya da gitmesin, altını çiziyorum, gitsin ya da gitmesin, yine büyük baskı altında olacak ve IMF çözümlerini, kemer sıkma politikalarını uygulayacak. Eğer Erdoğan yerine Kılıçdaroğlu seçilirse görece geçici bir süre toplum İstanbul'da yaşadığı gibi bir ferahlık yaşayacak. İşte koltuk devir teslim vesaire olduktan sonra hasar tespit gerekecek. Kaynak bulmak gerekecek. Kaynağı bulup hasar tespit yaparken öte yandan da hemen önümüzde yerel yönetimlerin seçimleri olacağı için bir de o meseleye hazırlanmak gerekecek. Yine Türkiye'nin ya IMF'li ya IMF'siz ama bir kemer sıkma politikası uygulama mecburiyeti olacak. Bunların da altını çizmek isterim. Yani hayat, evet, belki bir iktidar değişimi toplumda bir tebessüm yaratacak, bir soluklanma yaratacak yani belli kesimler için. Bu değişim dünyadan belki ilgiyi de arttırabilir, onu bilmiyorum ama nihayetinde bir toplum bir anda ne düzelir ne de tamamen yoldan çıkar. Zaten adım adım eğer bir siyasal İslam meselesi söz konusuysa o geldi, yerleşti. Hani bugün gençlerin umutsuzluğu, karamsarlığı, lümpenliği, gelecek kaygılarının artması vesaire ne derseniz deyin. Bu daha çok artar mı? Evet, artabilir. Ama zaten artıyor her gün. Sığınmacılarla yaşamak daha zor olur mu? Evet, olabilir ama zaten oluyor ve bu sorunların bir biçimiyle çözülebilmesi hiç de kolay değil. Ben seçimlerin önemli ama ölümcül olmadığını düşünüyorum. Önemli olduğunu düşünüyorum. Ölümcül olmadığını düşünüyorum. Çünkü Brezilya'ya bakıyorsunuz. Ardı ardına seçimler yapıldı. Bolsonaro gitti geldi vesaire. Yani hayat bitmiyor. Bunu bu kadar ölümcül olarak algıladığınız takdirde yaşam sevinciniz kaybolur, geriliminiz artar. Hayattan kopmanın yanı sıra bir de hani çoluğunuza, çocuğunuza da bunu yansıtırsınız. Bence bu kadar karamsar, bu manada böyle bir hüküm vermek, böyle karamsar olmak doğru değil. Ama başka bir şekilde de düşünürsek şunu söylememiz gerekiyor. O da çok açık bir mesele. Hepimiz bunu biliyoruz ki Türkiye Cumhuriyeti daha çok seçimler yapacak. Emel anne hatta değil mi? Emel anne daha henüz gelmemiş. Aşkın.
Merhaba. Dediğiniz gibi bu seçim çok önemli. Evet, hayati değil. Daha önce belediye seçimlerinde de aynı psikolojiyi yaşadık. Çok hayati bir seçim olduğunu önümüze koydular. Sonuçta halk bir adayı seçti ve onu başa getirdi. Şu anda da çalışıyor. Yaklaşık 3 yılını da bitirdi bildiğim kadarıyla. Büyük bir kısmı gitti. Aynı şey bu seçimler için de olacak. Ben sadece şunu çok merak ediyorum Enver Bey. Ben ticaretle uğraşıyorum. Ve bugün ülkenin içinde bulunduğu ekonomik krizi damarlarına kadar hisseden topluluktan biriyim. İş yapıyorum, iş yapmaya çalışıyorum. Bugünkü hükümet bana ne vaat ediyor? Yani bugün iktidar değişmese, yani bu seçimi tekrar Cumhur İttifakı kazansa ne öneriyle gelecek? Hangi kadrolara hangi adayları getirecek? Hangi kadrolarda yenileme yapacak? Yani bugün ekonomiyi yöneten zihniyetin dışında yeni bir zihniyet gelecek mi? Elinde böyle bir kadro var mı? Ben açık söyleyeyim. Bugün Millet İttifakı'nın da Cumhur İttifakı'nın da değerlendirdiği Cumhur İttifakı'nın içerisinde birazcık aklı selim olan insanların ben bu seçimi almayı düşünmediklerini, almak istemediklerini düşünüyorum. Saygılar sunuyorum.
Teşekkür ederim. 0212-809-3043 0212-809-3043 Ali İsmail Korkmaz'ı da konuşmaya başlayacağız yavaş yavaş. Sizlerden gelen telefonların ardından Ali İsmail için çalıyoruz. Değerli dostlar, şimdi Antakya'ya uzanıyoruz. Benim baba memleketim, baba diyarım. Çok iyi bildiğim bir mahallenin çocuğu Ali İsmail Korkmaz'ın annesi, artık hepimizin annesi Emel anne ile konuşacağız. Hoş geldiniz Emel anne. Merhaba.
İyi akşamlar. İyi akşamlar. Teşekkür ederim. İyi yayınlar.
Teşekkür ediyorum. Nasılsınız diye sormayacağım. Ben iyi olmadığıma göre siz 1000 kat daha iyi değilsinizdir.
Yani.
Ama şunu sormak istiyorum. Bu kararlar böyle alınıyor. Ben kendi payıma hep şöyle düşünüyorum. İnsanlığa karşı işlenen suçlar er ya da geç cezasını bulur. Ne düşünüyorsunuz bu konuda, bu utanmazlık karşısında, bu hukuk garabeti karşısında?
Ya öncelikle şunu diyeyim, yani 10 yıl oldu Ali İsmail katledileli. Ve biz hala mahkeme salonlarında mücadele ediyoruz. Adalet arıyoruz. Çocuğumuzun katillerinin yargılanması için çaba sarf ediyoruz. Ama maalesef ki tekrar yanılgıya düştük. Tekrar ülkede adaletin olmadığını gördük. 19 yaşındaki bir çocuğun eziyetle Anayasa Mahkemesi eziyet suçu deyip 7 ay 15 gün vermesi, inanın bir kez daha canımı yaktı. Bir kez daha Ali İsmail'in acısını ilk günkü gibi hissettirdi bana. Ve inanın bütün gece uyuyamadım. Neden bu adaletsizlik? O görüntüleri bütün dünya izledi. Sadece Türkiye halkı değil, bütün dünya izledi. Hangi vicdanla böyle bir kararı verebiliyorlar? Anlamış değilim inanın.
Emel anne, bu karar daha önce verildi. Temize gitti, bir daha geldi. Yine böyle oldu. Siz o tekmeyi atan kişiyle yüz yüze geldiniz mi mahkemede?
Tabii ilk duruşmada yüz yüze geldik. Bütün işte karar mahkemesi karar duruşmasına kadar hep yüz yüze geldik. Zaten ilk duruşmada ben Ali İsmail'in fotoğraflarıyla gittim ve inanın Ali'nin resimlerine bakamadılar. Yani o yani, kadar efendim.
Size sizinle konuşabildiler mi? Yüzünüze bakabildiler mi? Nasıl savunma yaptı? Onu soracaktım ben.
Hayır, hiçbir şekilde. Yani haykırdım orada. Bakın şu surata bakın. Katlettiğiniz çocuğun suratına bakın. Hiçbirinin başını kaldırıp o şeye bakamadı. O fotoğrafa bakamadı. Ve hep şunu düşünüyorum. Hep bu aklımda. Onlar evlerine gittiği zaman çocukların yüzlerine nasıl bakabiliyorlar? Çocuklarına nasıl sarılabiliyorlar? Ali İsmail gözlerinin önüne gelmiyor mu? Çünkü Ali İsmail savunmasız bir şekilde o sokaktan geçerken, yani hiçbir olumsuz bir hareketi yok, davranışı yok. Nasıl böyle canice saldırabildiler? 10 yıldır inanın bunun yanıtını bulamıyorum ve çok canım yanıyor.
Emel anne, sizi çok tutmayacağım ama şunu da sormak istiyorum. Sabah Gürkan'la da konuştuk biz. İş öyle bir hale geldi ki bu mahkemeler uzadıkça sanıklara ceza değil, ailelere ceza olmaya başlıyor. Bir de toplum ilgiyi de kaybediyor bazen. Gerçi Ali İsmail davasında siz çok diri tutuyorsunuz ama o süreç nasıl geçiyor? Yani sizin yeni torununuz oldu, birçok olaylar oldu, dünya kaç kere döndü ama acı dipdiri duruyor. Bir annenin zaten unutması mümkün değil de ama sanki siz cezalandırılıyormuşsunuz gibi geliyor bana.
Aynen öyle, zaten ilk cümleme şöyle başladım. Yani 10 yıl geçmesine rağmen biz hala adliye koridorlarında adalet arıyoruz. Yani 10 yıldır benim oğlum kokusuna hasretim. Yani ben bunu hep dedim. Ali İsmail geri gelmeyecek. Kaybettiğimiz diğer canlarımız geri gelmeyecek. Ama bu acılar tekrar yaşatılmasın, başka anneler ağlamasın diye biz mücadele ediyoruz. Bir polis ya... Bir başımız sıkıştığımızda, sokakta yürürken başımıza bir şey geldiğinde kime sığınırız? Tabii. Polislere sığınırız. Ama böyle insanların bu şekilde davranması ve sadece Ali İsmail değil, bu ülkede yüzlerce çocuğumuz katledildi. Gezi'de 8 çocuğumuz katledildi ve hiçbir katil, hiçbirinin cezası cezalandırılmadı. Hiçbirinin katili cezaevine girmedi. Hiçbirinin hesabı sorulmadı. Neden bu adaletsizlik? Bizim çocuklarımız ne yaptı? Yani sadece benim o Gezi'de kaybettiğimiz çocuklarımız için değil. Böyle mağdur olan, mağduriyetle katledilen bütün çocuklar için biz mücadele ediyoruz. Ve adaletin gelmesi için elimizden gelen her şeyi yapacağız ve asla mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz.
Emel anne, son bir soru daha soracağım. Benim çok takdir ettiğim, benim takdirime ihtiyacınız yok ama gerçekten hayranlıkla baktığım bir direnciniz var. Ali İsmail aramızdan ayrıldıktan sonra, gerçeği katledildikten sonra geriye durmak şöyle dursun. Siz öne çıktınız. Hem davalara ilgi çektiniz, hem vakıf kurdunuz, hem de işte İstanbul'daki koşu dahil olmak üzere her yerde hem Ali İsmail'in adını andınız, hem de gençler için bir şey yaparak yası başka bir şeye dönüştürdünüz. Bu enerjiyi bulmak kolay değil. Çevrenizdekilere de örnek oluyor. Bir anne olarak bunu nasıl başarıyorsunuz? Nasıl bu enerjiyi bulup acınızı nasıl yönetiyorsunuz?
Ya her şeyden önce Ali İsmail zaten çok düşünceli bir çocuktu. Sosyal sorumluluk bilinci olan, insanlara yardım etmeyi seven, çocukları seven bir çocuktu. Ali'nin kaybından sonra bir köşede oturup onun yasını tutmak, onun için gözyaşı dökmek Ali İsmail'in kemiklerini sızlatırdı. Zaten biz o vakfı kurarken Ali İsmail'in düşlerinden yola çıktık. Ali İsmail'in hayalleri vardı. Ali İsmail notunda şöyle bir şey yazmıştı. Toplum için gençlik adı altında bir grup kuruyor ve bu grubu kurmamın amacı ileride kurumsallaştırıp tanınır hale gelmek diye bir not düşmüş. Yani bunu bize bir vasiyet gibi not edip bırakmış ve bu şekilde biz vakıf kurmaya karar verdik. Ali İsmail çocukları her gün, işte şu an Ali İsmail çocuklara ders verdiği odadayım. Çocukları toplayıp kitap okuturdu. En iyi özeti çıkarana hediyeler alırdı. Kimsesizler yurduna giderdi. Huzur evine giderdi, köy okullarına kitap götürdü. Yani Ali İsmail hayatta kalsaydı inanın Ali İsmail'i farklı bir şekilde tanıyacaktı herkes. Ama maalesef katiller buna izin vermedi. Yani 19 yaşından takıldı kaldı benim yavrum. Onun için ben o gücü her şeyden önce, yani Ali İsmail'in o hayattaki verdiği mücadele ve Ali İsmail'in kaybından sonra gerçekten insanlar hep yanımızdaydı. Yani burada Ali'mle birlikte, yani yanımızda olan insanlardan ben güç aldım ve şu ana kadar ayaktayım ve ömrüm yettiğince mücadeleden asla vazgeçmeyeceğim.
Çok teşekkür ediyorum Emel Anne. Bir de tabii aslında kapatmadan onu da söyleyeyim. Şeytanın avukatlığını yapıyorum ama aynı mahallenin, aynı anlayışın 3 evladı katledildi. Bu da herhalde bir rastlantı olmasa gerek. Türkiye'nin sinir ucuydu sizin oturduğunuz mahalle. Armutlu, onurlu, güzel insanların mahallesi. Bununla ilgili de bir şey söylemek ister misiniz bilmiyorum. Evet. O mahallede çok acı birikti.
Çok. Yani Abdullah Cemal'in annesi şu an konuşamıyor. Yani çok zor zamanlar geçiriyor. Ahmet Atakan'ın bildiğiniz gibi iddianamesi yok. Nasıl darp edildi, nasıl düştü, nasıl öldü. Onun o bile yok. Yani yani dediğiniz gibi bizim Hatay'a çok büyük acılar düştü ve bunun için mücadele etmek gerekiyor. Bunun için gerçekten mücadele etmek gerekiyor. Adaletin gelmesi için ve adalet elbet bir gün gelecek ama o adaletin geldiğini bizim de görmemiz gerekiyor. Yani bu şekilde ancak birazcık işimiz soğur. Yani o acı dinmez. O acı çocuklarımızın yanına kadar hep sürecek ama gerçekten adaletli, adil bir ülkede yaşadığımızı hissedebilmek için onu görmemiz gerekiyor.
Çok teşekkür ediyorum Emel Anne. Bütün oradaki ailelere de yine bu acıya dayanma sabrı diliyorum. Ama şu çok güzel bir mesaj. Yaşarken bunu görmemiz lazım. Sivas'ı da göremedik. Maraş da görülemedi ama evet, artık görmek lazım. Çok teşekkür ediyorum Emel Anne. En kısa zamanda kucaklaşmak dileğiyle. Hoşçakalın.
İnşallah. İyi akşamlar. Teşekkür ediyorum. İyi akşamlar.
Değerli dostlar, tabii ben aileyle yakınım. Öteden beri aramızda bir bağ oldu. Hem yayıncı olarak bağ oldu, hem bölge insanı olmamız itibariyle bağ oldu. Dolayısıyla onları da böylece tekrar sizlerle buluşturmuş oldum. Sabah Gürkan Korkmaz'la YouTube yayınında, akşam da Emel Anne ile burada olduk. Bir kere daha vazifemizi yapmaya çalıştık. 0212 809 3043, 0212 809 3043 adresinden bize ulaşabilirsiniz. Haydi bakalım Necdet, bize ne gönderiyorsun, bir onu dinleyelim bakalım. Arkadaşlar ben duyamıyorum. Kim benim kulağıma söylüyor? Bilge Bey, buyurun.
Enver Bey, geçen gün konuşmuştuk hatırlarsanız. Şimdi son konuşmanızla ilgili yorum yapmak istiyorum. Türkiye'de ihtilal adı altında, devrim adı altında çok gençler katledildi. Ben 68 yaşındayım. Bizim dönemimizde inanılmaz katliamlar oldu ama biz hep tetikçileri aradık. Esas bunlara sebep olanları aramadık. Katledenleri aramadık. Biliyorsunuz 17 yaşındaki bir genç bu ülkede asıldı. Niçin? Sosyalist veya ilerici devrimci olduğu için. Hem de çok kısa sürede yargılanarak asıldı. Şimdi o kardeşlerimizi yad ediyorum. Her zaman benim gönlümdeler. Her zaman onları düşünüyorum ve inanın gözlerimden yaşlar geliyor onları düşündükçe. En son olayda da yine söylüyorum. Hani biliyorsunuz tren kazası olayında Anayasa Mahkemesi en son bir karar verdi. Bu emir verenlerin de yargılanması gerekir diye. Bence o toplumsal olayda bu polisleri ileriye sören vesaire yapan emniyet müdürleri, valiler yargılanacak olursa sen bunlara doğru dürüst eğitmedin diye, o zaman sonuca ulaşırız. Sadece şeyleri, uçtaki insanları yargılamakla bu işten kurtulamayız. Kültür meselesi vesairesi. Bu kardeşimizin ölümü bizim için çok büyük yaradır, üzüntüdür. Annesine tekrar tekrar başsağlığında bulunuyorum. Ama bir şey daha söylemek istiyorum. Sizin yayınınızı bir kaçırdım başka bir işle uğraştığım için. Başta bir şey söylediniz. Dediniz ki RT'ye sanki muhalefetteymiş gibi tavır koyuyor. Ben onun muhalefete gideceğine inanıyorum artık. O muhalefette olduğu için öyle söylüyor. Bir de rahmetli İnönü'yü anmak istiyorum. Biliyorsunuz İnönü, duyuyor musunuz beni?
Evet, dinliyoruz.
Rahmetli İnönü biliyorsunuz tek partili sistemden çok partili sisteme geçerek çok ciddi bir olay yaratmıştı. Oradaki başarı vesaire nasıl getirildiğini siz de biliyorsunuz, ben de biliyorum. Veya tarihi okuyan insanlar oradaki başarının nereye gittiğini söylüyorlar. Yine söylüyorum, ben idama karşıyım, yargılama her zaman olmalıdır. İnanıyorum ki FETÖ'cülerin yargılandığı gibi bu ülkede bu ülkeyi satanlar yargılanacak. Her zaman tarih tekerrürden ibarettir, yargılanacaktır. Geçen konuşmamda size söylemeyi unuttuğum bir şey vardı. Eğer yasağı da tutanaklarını okursanız oradaki başbakanın, cumhurbaşkanının yaptıklarını göreceksiniz. O dönemde mesela bir ilde havaalanı yapılmış. Havaalanı için milletvekillerinin hesaplarına paralar gönderilmiş ama o havaalanı hiç yapılmamış, biliyor musunuz? Diyorlar ki köpek bebek çocuk meselesi değil, açık bir okusunlar. O zaman iktidarda olan Demokrat Parti basına öyle bir sansür getirmiş ki diyor ki bizim kurduğumuz sistemin içinde yazılarınızı bize getirmeden yayınlayamazsınız. Korkunç bir sansür getirmişler. Aynısını başka şekilde, modern şekilde şu anda yaşıyoruz.
Yani evet, çok teşekkür ediyorum. Evet, çok teşekkür ediyorum Bilge Bey. Çok teşekkür ediyorum diğer dinleyicilerimize de söz vermek açısından. Söylediklerinizi netlikle algıladım. Dinleyenler de algıladı. 0212-809-3043 0212-809-3043 Bilge Bey'in söylediği şeyde şuna katılıyorum elbette. Yani Demokrat Parti iktidarı Türkiye'nin en zalim iktidarlarından biri. Ancak bunun böyle olmasıyla sanıkların idam edilmesi arasında tabii ki hiçbir ilgi yok. Yani idama karşı olmak ile Demokrat Parti'ye karşı olmak ikisi aynı anda mümkün. Ben kategorik olarak idama karşı olan birisiyim. Çünkü dünyada bu idam tartışmaları yapıldığında en önemli madde şu idi: İdam cezası hata yapıldığı takdirde telafisi mümkün olmayan bir ceza. Dolayısıyla biz telafisi mümkün olmayan bir cezaya evet diyemeyiz. Konu her ne olursa olsun, ama Demokrat Parti'nin müthiş baskıcı bir yapı kurduğu, Cumhuriyet Halk Partisi'nin mallarına el koymaya çalıştığı, basına ağır bir baskı uyguladığı, sansür uyguladığı bir istibdat dönemi yaşattığı da açık.
Sana yıllar ömür boyu ne yalnızlık ne de yalan üzmesin seni.
Emre.
İyi akşamlar.
Buyurun.
Emre Bey, teşekkür ederim öncelikle vakit ayırdığınız için. Ben çok vaktinizi almadan bir soru soracağım ama öncelikle kısada bir tespiti söylemek istiyorum. Ben sosyalist değilim aslında ama sol tanrıslı bir fikre sahip olmakla birlikte sizi yıllardır takip ederim ve fikirlerinizi hiç ona katılmamakla beraber paylaşmanızı ve dinlerken de çok keyif alıyorum. Zaten işte böyle bir şey aslında. Bu bağlamda da sizi takip etmekten de çok mutluluk duyuyorum. Bunu paylaşmak istedim.
Teşekkür ederim.
Sorum şu aslında. Daha doğrusu ben böyle düşünüyorum. Bu fikri paylaşır mısınız diye merak ettim. Şimdi programlarınızda şundan bahsediyorsunuz. Yani işte 2008 seçimi aslında bu ülke için bir son gibi görünüyordu. Artık rejim değişti dediniz biraz önce. İşte yani o yol artık kesildi vesaire vesaire. Her kesimde aslında benzer şeyler. Ben de çok farklı düşünüyorum. Şöyle düşünüyorum aslında. Bence bir iktidar, hangi ülkede olduğunun da bir önemi yok, belli bir noktadan sonra kazandıkça kaybediyor aslında. Yani bence, örnek veriyorum, 5 sene önce seçimi kaybetseydi Sayın Cumhurbaşkanı çok çok da iyi hatıralarla anılabilir pozisyonda olacaktı. Ancak son 5 senede işte ekonominin kötü gitmesi ve benzeri sıkıntılar, işte belli bir oy kaybı olması ona gerçekten sevgiyle oy veren insanların da belli bir kısmında o sevgiyi azaltıyor. Belki bu seçimi kazandıktan sonra bir 5 sene sonra da daha da azalacak. Yani belki oyu 15'e düşecek. Bir 5 sene sonra olursa belki daha da düşecek.
Emre Bey.
Buyurun.
Emre, telefonda kalın lütfen. Şimdi siyaset meselesi Türkiye'de çok kayıkçı kavgasına döndüğü için aslında temel kuramsal meseleler konuşulamıyor. Siyaset doğal olarak bir rekabet ortamını bir ideoloji üzerine oturtur. Yani dünyaya dair bir vaadiniz olur. Şimdi bakın, milli görüş %1'in altına bile düşse milli görüş kaybolmuyor. Milliyetçi Hareket Partisi Türkeş ile birlikte aslında antikomünist bir yapı üzerine kurulmuş bir parti, ideolojik bir parti, kaybolmuyor. Türkiye Komünist Partisi hiçbir zaman %1'i bulmuyor ama kaybolmuyor. Türkiye'nin büyük partilerinden biri Cumhuriyet Halk Partisi, cumhuriyetçi, kemalist bir parti, kılık değiştiriyor falan ama kaybolmuyor. Ancak Anavatan Partisi gibi, Adalet ve Kalkınma Partisi gibi partilerin muhalefet olma şansı yoktur. O partiler belli bir süreçte toplumsal hayatın ve dünyanın içinde bulunduğu ve çoğu yapay koşullardan dolayı yaratılır. O koşullar ortadan kalktıktan sonra da buharlaşır gider. Kiminin ömrü 30 yıl olur, kiminin ömrü 3 yıl olur. Bu ayrı mesele. Çünkü gerçekten dünyada da görüyoruz ki o yapay meseleler üzerinden kimi partiler halk oyuyla büyük başarı kazanıyor ama dönüp baktığımızda o partiler tarih içerisinde şu ya da bu şekilde kayboluyor. O yüzden söylediğiniz temenni olarak doğru ama gerçeklik açısından doğru değil. Yani ben bugün İyi Parti'nin de konjonktür partisi olduğunu düşünüyorum. Deva Partisi'nin de konjonktür partisi olduğunu düşünüyorum. Bu partiler mutlaka bir yere yaslanacaktır. Yani şunu kastediyorum. Örneğin eğer Meral Akşener bu bulunduğu merkez sağ denilen yere oturamazsa İyi Parti diye bir parti siyasette devam edemez. Kaybolur gider. Dolayısıyla Adalet ve Kalkınma Partisi çok büyük bir gövde olmasına rağmen 2002'deki basbayağı siyaset mühendisliğinin bir ürünüdür. Tıpkı Anavatan Partisi'nin olduğu gibi. Anavatan Partisi de çok uzun iktidarda kaldı. Adalet ve Kalkınma Partisi de uzun zaman iktidarda kalıyor ama dikkat ederseniz buna rağmen bir türlü muhalefet olma becerisi elde edemiyorlar. İşte İstanbul'da muhalefet olmayı beceremiyorlar. 50 tane yol deniyorlar. O yüzden Sayın Recep Tayyip Erdoğan 5 sene önce seçimi kaybetseydi Adalet ve Kalkınma Partisi çoktan buharlaşmış olurdu. Bu bağlamda değerlendirirseniz bence daha nesnel bakmış olursunuz. Buyurun.
Aslında hayatının bir köşesinde, bir dakikasında bile muhalefeti yaşamayı hazmedemeyen herhangi bir partinin 100 yıl ya da 50 yıl süreyle var olabilmesinin mümkün olmadığını söylüyorsunuz. Aslında istatistikler de bunu gösteriyor. Yani ya hep tepede gidip bir noktadan sonra kişi bazlı kaldıkları için devamı gelmiyor. Yani işte İyi Parti için mesela ben de katılıyorum fikirlerinize. Meral Akşener'den sonrasında İyi Parti'nin ne kadar devam edebileceği bence de çok mantıklı değil. Dolayısıyla her partinin aslında bir kere de olsa hayatının bir döneminde mutlaka bir muhalefeti 5 dakika bile olsa yaşaması gerekiyor ki bir ideoloji sahibi olsun ve o ideolojinin yani kabul edilebilir tarafı olsun ve onun süreci uzasın. Yoksa dediğiniz gibi hükümetten düştüğü anda bir daha o partinin adı bile okunmuyor. Dünyada da bütün örnekleri bu şekilde, doğru hatırlıyorsam ben de.
Evet, çok teşekkür ediyorum Emre Bey. Yayınımıza katıldığınız için yani, sağ olun. Emre Bey'cim, sağ olun. Sağ olun. 0212 809 3043 Necdet, bir su almaya gideyim. 2 dakika bana mola ver. Şarkımız çalsın. Korkusu var. Bir gülsen ağlayacağım, bir gülsen kendimi bulacağım. Depremler oluyor beynimde, dışarıda siren sesi var. Her yanımda susmuş insanlar, susmuş içimde ölen biri var. Vay vay vay vay vay vay vay. Vay vay vay vay vay vay vay. Vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay.
Hadi bir şeyler söyle, çocuk gözlerim dolsun. İçinden git diyorsun, duyuyorum gülüm, gideceğim son olsun. Yanımdasın susuyor.
0212 809 3043 0212 809 3043'ten sizin değerlendirmelerinizi duymaya ve duyurmaya devam ediyoruz.
İçimde intihar korkusu var. Bir gülsen ağlayacağım, bir gülsen kendimi bulacağım.
Abdi.
Canlar, iyi akşamlar, merhaba.
Merhaba, buyurun.
Emel annenin ellerinden ve kocaman yüreğinden öpüyorum canlar bugün. Benim de küçük oğlumun adı Ali. Kimileri toprağa gömülür, kimileri kalplere. Ali İsmail Korkmaz'ın ismi geçerken ben hep elimi kalbime götürürüm. Binlerce, on binlerce çocuğu oldu Emel annenin. Acısını paylaşmak istiyorum. Canlar, Madımak yakılırken 13 yaşındaydım, 80 doğumluyum. Canlı canlı TRT'den izledik. Yani TRT'den çocuktum. O günden beri sol değerler gömleğini üstüme giydim. İyi ki bizim Barış Atay'ımız var. Çırak Adil'imiz var, isyancılarımız. Basında Enver Ayseverimiz var. Ana akım medyalarda bunu dile getiren, acılarımızı paylaşan. Bugün de işlediğimiz konu Enver abi, Ali İsmail'di. Yani bizden başka da kimse yok yani. Yani şunu düşünüyor insan, yani biz bu kadar mıyız yani? Bir Ali İsmail can olmak bu kadar basit mi yani? Bir medyada onun mahkemesine verilmiş karar bir medyada yer almıyor. Yani isyan ediyorum Enver abi. Onun için
evet.
Yani medyaya bakıyorum, hiçbir yerde yok ya. Bu kadar basit değil can almak. Hep pusular kurulmuş çocuklarımıza. Suruç'ta kurulmuş, Ankara Gar katliamında kurulmuş. Yani hep bizim çocuklarımız. Hep bizim çocuklarımız. 19 yaşında bir delikanlı bugün. Emel anne konuşurken yüreğim sızlıyor. Kendi oğluma sarılıyorum. Küçük oğlumun adı Ali. Ali'ler afacan olur. Hani bu kadar basit mi yani can almak? Bir bedeli yok mu yani?
Evet. Abdi'ye çok teşekkür ediyoruz. Abdi bizim hem YouTube'da hem burada yoldaşımız, kardeşimiz. Bazı durumlarda hakikaten yayın yapmak da zordur. Benim yayıncılık hayatımda Berkin'i yitirdiğimiz gün zaten aslında bir anlamda ölüydü. Aylarca çocuk bitkisel hayattaydı. O gün babası evladını toprağa verdiğinde akşam CNN Türk'te yayına geldi. Ben davet etmemiştim. Kendi gelmek istemişti. Defalarca anlattım bunu. Gelmek istemesinin bir sebebi vardı. Evladını toprağa verip de ekrana çıkıp şöhret olacak hali yok. Haykırdı. Bugün kayıtlarda duruyor. Haykırmak istedi. Evladımın katillerine haykırıyorum dedi. Bunlar az buz şeyler değil. Dolayısıyla yayıncılık da bazen çok zor. Evet, sizin sesinizi duyurmaya devam edeceğiz. Efkan.
İyi akşamlar diliyorum herkese, size de.
Buyurun.
Şimdi konudan belki ayrı bir şey ama dün itibarıyla bahsedilen bir konuya ilişkin konuşmak istiyorum. Zira dün aradım fakat telefon çok meşgul olduğu için düşüremedim. Bilmem sizi rahatsız eder mi dünkü konuyla ilgili bir şey beyan etmek?
Hayır, rica ederim. Burası özgür mikrofon. Sadece sadece
değiştirmiş olacağım
size. Yok, rica ederim. Radyonuzu kısarsanız başka sorunumuz yok. Buyurun.
Gayet tabii. Peki. Şimdi dün bir belediye başkanı katıldı. İsmini vermemde sakınca yok herhalde. Şerbil Bey'dir.
Hayır, Kadıköy Belediye Başkanı. Evet.
Sıkı tonların toparlanmasıyla ilgili şey yapıyordu, uygulama. Tamam. Kesinlikle bunun bir kurala bağlanması konusunda hiç tereddüt yok. Herkes bunu ister. Doğrusu da bu. Konuşmanın devamında bu kaldırımlara park edilen araçlarla ilgili yetki talebinde bulundu. Keşke bizim bir yetkimiz olsa da bunlara bir ceza kessek falan dedi. Şimdi bu da güzel bir şey. Buna da itirazım yok. Lakin şöyle bir şey var. Bu belediyeler bir yerde imar düzenlemesi yapılırken ya da orada bir konut yapılacağı zaman oradaki ruhsat talebinde bulunan insanlardan otopark parası denilen bir bedel istiyorlar. Bu bedel kişilerden alınıp oraya ilişkin varsa eğer arsa müsaitse otopark yapılsın, yok eğer müsait değilse o otopark için harcanacak parayı insanlardan talep etmeye dayalı bir şeydir, bir sistemdir. Bu da güzel. Peki bu parayı alıyorlar da bu otoparka niye harcamıyorlar? Niye başka yerlere harcanıyor? Niye kendi bildikleri yahut da yani bunu ABC Belediyesi olarak söylemiyorum, tüm belediyeler için konuşuyorum. Niye başka yerlere harcamıyor? Bugün İstanbul'da, Türkiye'nin her yerinde, sağlıksız belediyelerde, sağlıksız şehirlerde yaşıyorsak bunda belediye başkanlarının, belediye idarecilerinin, meclislerin büyük vebali vardır. Büyük günahı vardır, büyük kusurları vardır. Arkadaş önce siz kendi üzerinize düşenleri yapın. Ondan sonra insanlardan ceza düzenlemek üzere meclisten yetki isteyin. Evet, yani ne olursa olsun adam hem para versin hem de oraya yaşayanlar park yeri bulamadığı için yapılan parklarda bir de ceza ödesin. Yine vatandaşın sırtına, yine vatandaşın sırtına. Yani bu doğru bir şey değil.
Efkan Bey, burada size katıldığım ve katılmadığım yerler var. Şöyle ki, İstanbul gibi büyük bir şehir bir kere müthiş göç alıyor ve planlamasız bir şehir. Üstelik ilçe, ben tabii Şerdil Bey'e yönelik söylemediğinizi biliyorum, genel bir sorun bu. İlçe belediyelerle büyükşehir arasında yetki karmaşası olduğu gibi kaymakamlıkla ilçe belediyesi, valilikle büyükşehir belediyesi, şehircilik bakanlığıyla yani merkezi hükümette de belediyeler arasında da bir yetki karmaşası var. Dolayısıyla bir de işte burada bu yani dünyanın en saçma uygulaması, park yeri yok onun için para veriyorum. Sorun çözülmüyor ki, park edecek aracınız yine park edememiş oluyor. Bu kökten bir sorun meselesi. Yalnız şeyi düzeltmek isterim. Belediye meclislerinin bu park yeriyle ilgili ceza kesebilme yetkisini oylama hakkı yok. Dolayısıyla o da ayrıca bir sorun. Evet, 0212-809-3043, 0212-809-3043. Elbette ki Türkiye'nin bütün sorunlarını biz çözmeyeceğiz ama varsa bir derdiniz, burada dile getirmeye devam edeceksiniz.
Uydum, önümüzde barajlar var, bu su hiç durmaz. Hiç durma, sen hep kendine önlemler aldın, ben kendime yasaklar koydum. Önümüzde barajlar var, bu su hiç durma. Su hiç durma.
Türkiye 14 Mayıs 2023 Pazar günü sandığa gidecek. Resmi olarak henüz bu açıklanmadı ama bugün bunun gerçekleşeceği ortaya çıktı. Yüksek Seçim Kurulu takvimi açıklayacak. Cumhuriyet Halk Partisi 6 Nisan'dan önceyi işaret etmişti. Millet İttifakı'nın bütün üyeleri bunu işaret etmişti. Ama bu saatten sonra yapılacak olan seçime destek vermeyeceklerini, Erdoğan'ın Türkiye'yi seçime götüreceğini de anımsatmak isterim. 0212-89-30-43'ten sizden gelen telefonları bir yandan burada değerlendirirken öte taraftan da bu sürecin nasıl olacağını size anlatmaya çalışacağız. Erdoğan'ın 14 Mayıs'ı seçmesi, Demokrat Parti göndermesi, yeter söz milletin demesi tabii çok ilginç. Muhalefette bir partinin söyleyebileceği bir şeyi iktidardaki bir parti söylüyor. Hayaldi, gerçek oldu. Nur.
İyi akşamlar Ömer Bey.
İyi akşamlar, buyurun. Sağ olun.
Şimdi ben de dünkü mevzuya değineceğim. Dün gerçi iki kere düşürebildim sizi ama konuklar vardı, bağlayamadı arkadaşlar. Bugün de açıkçası konuyu gündeme getirmeyecektim ama biraz önce bir arayan olunca söylemek istedim. Bir de bir şey sormak istiyorum. Şimdi ben de Kadıköy'de Suadiye'de oturuyorum ve bütün bu şeylerin, skuterların göbeğindeyim. Sizin endişeniz, ki %1000 katılıyorum, trafikte bunların korkunç büyük tehlike yarattıklarından yanaydı. Yanlış mı hatırlıyorum?
Bir tanesi o. Birkaç tane var. Evet, birincisi bu.
Başkanın endişesi de, yani daha doğrusu şikayeti, kaldırımlara park etmeleri park sorununun çözülmesinden yanaydı. Bir kere zaten bu şekilde bu problem çözülmeyecek. Demek ki park sorunu çözülürse bunlar trafikte cirit atmaya devam edecekler. Hem de şuursuzca. Bunun içinde yaşadığımız için gayet net biliyorum. Bugün Ali Şahatay da sabah programında mesela başkanın yaklaşımını vandallıkla nitelendirdi. Çok da katılmadığını söyleyemeyeceğim. Yani bunun toptan çözülebilmesi için Paris Belediye Başkanı'nın yaptığı gibi 2 Nisan'da referanduma gidiyor. Ya hep ya hiç diye. İstiyor musunuz bunları, istemiyor musunuz diye. Ondan sonra park için bir sorun getireceklerdir belki. Belki bizde de böyle bir şey ya da Kadıköy'de böyle bir şey olabilirdi. Bir şey soracağım. Bunu anlayamadım. Şimdi Moda Burnu'ndan buna bindiğiniz zaman Pendik'e kadar gidemiyorsunuz zaten. Çok çok yoğurtçu parkına inerseniz ya da ne bileyim toplu taşımında olamayacağı ters bir istikamete antikacıların olduğu sokağa doğru gidersiniz. Yani orada otopark yoksa ne olacak? Ya da Suadiye'den Selam Çeşme'ye gidecek ama otoparkı bunun şeysi, park yeri Kızıl Toprak'ta. Nasıl çözülecek bu? Yine Selam Çeşme'de bir elektrik direğine bağlayacak diye düşünüyorum. Yanlış mı düşünüyorum ya da ne şekilde bir çözüm getirecekler buna?
Yani ben bir kere Sayın Belediye Başkanı'nın bu konudaki tutumunu destekliyorum. Nedenini de şimdi söyleyeceğim ama bugün de bir çağrı yaptı. Pazartesi günü bu firmalarla belediyede buluşmak üzere bir çağrı yaptı. Sanıyorum dediğinize yakın bir yaklaşım olacak burada. Firmalarla birlikte çözüm arayacaklar. Bu tür meselelerin ben bir kere halk oylamasıyla çözülüp çözülmemesi meselesinde tabii halk oylaması yapılıp bunun bu araçların kullanımda olup olmaması oylanabilir ama neticede bir de bunun kurallarının olması gerekiyor. Ben tekrar ediyorum, itirazlarımı söyledim. Bu araçlar trafikte herhangi bir yasaya tabi değiller. Yani siz plakalı bir araç olduğunuz zaman yeşil yandığında geçersiniz, kırmızı yandığında durursunuz. Bu en basit kuraldır. Bu araçlar için bu geçerli değil. Bakın tehlike nerede başlıyor? Yani sizin dediğiniz o Moda'dan aşağıya Fenerbahçe'sinden oraya gidene kadar bir yokuş aşağı gidiyorsunuz. O yokuş aşağı gidene kadar kırmızı ışık var. Orada durmadığınız takdirde Allah muhafaza ölümlü kazalar yapabilirsiniz. Bu sadece küçücük bir örnek. Bunu tüm İstanbul'a, tüm Türkiye'ye yayabilirsiniz. Dolayısıyla bunlar plakalı araç olmadığı için ehliyet gerekmiyor. Bunun üzerinde kaç kişi nasıl olacak onlar bildirilmiyor. Sanki bir oyuncakmış gibi değerlendiriliyor. Halbuki değil. Basbayağı trafikte insanların hayatını riske atıyor. İkincisi kaldırım meselesinde keyfe keder park etmeleri asla kabul edemeyeceğim bir şey. Burada küçücük Mehmet Ayvalıtaş Parkı var. Küçücük bir yer, 70-80 tane aynı anda üst üste konmuş scooter vardı. Yaşlı insanlar parka gelip oturacak, çocuklar oynayacak, insanlar orada nefes alacak. Bunlar etrafını demirden bir şekilde çevirmiş durumdalar. Bu vandallık falan değil. Bu alenen açık bir şekilde Kadıköy Belediye Başkanı'nın yaptığı yurttaşların sıkıntısını çözmektir. Ha ben bunları kaldıracağım ya da yasaklayacağım demiyor ki zaten başkan. Öyle bir yetkisi de yok zaten. Bence bu örnek üzerinden Türkiye'de bu araçların hangi statüde olacağı ve nasıl bu hangi kurallarla bu araçların kentte olacağını tarif etmek gerekiyor. Şunu düşünün. İstanbul gibi bir şehir, son derece yokuşları olan bir şehir. Yani bir scooterla yokuş aşağı giderken ne kadar hızlı olabileceğini tahmin edin. Hiçbir ehliyeti, hiçbir yaş sınırlaması olmayan bu araçta Allah muhafaza o süratle aşağıda duvara çarpma ihtimali, manevra yaparken bir eksik, bir yanlış davranışta bulunma ihtimali karşısında nasıl ölümlü vakalar olabileceğini herhalde tahmin edersiniz. Bence çok ama çok ciddi bir sorun bu Nurhan.
Yani mutlaka bence bu, yani Paris Belediye Başkanı değil, 15 bin tane var ama bunlar sahipli. Onlara karışamam, şahsi mallarıdır. Onun dışında halkın, çünkü orada da şikayetler varmış, halkın tamamen oyuna bırakıyorum diye. Sanki daha doğru bir yaklaşım olurdu. Çünkü neticede trafikte olmalarını, park sorunu çözülse bile trafikte olmalarını, yokuş aşağı inmelerini, çıkmalarını ben de geçen gün gördüm. 3 tane çocuk binmişler. Orta boylarda, yani işte biri 10 yaşında, biri 16 yaşında, 11 yaşında. 3 çocuk üstünde. İnanılır gibi değil.
Nur Hanım bakın.
Düz yolda gidiyorlar ama yani bunu demiyorum.
Nur Hanım. Nur Hanım, size bir şey hatırlatmak isterim. Az önce Efkan Bey'in de söylediği, sizin de söylediğiniz ilçe belediye başkanlarının yetkilerinde değil. Trafikle ilgili bir sorun o. Bir kere trafikte böyle bir yasal düzenleme yapılması lazım bir. Bir de ikincisi kimsenin görmediği müthiş bir rant kapısı bu. Yani adamın peki bunları Türkiye'ye getirdi, sokaklara saldı. Düşünebiliyor musunuz? Getirdi ve saldı ve sürekli para kazanıyor. Bir Allah'ın kulu da birader bunları hangi yetkiyle nasıl sokaklara saldın? Bu rantı kimle paylaşıyorsun? Dur bakalım, daha bunun kanunu yok, hukuku yok, kuralı yok, yaş limiti yok demedi. Asıl bunu sormak gerekiyor. Siz bunu İstanbul sokaklarına, Türkiye sokaklarına salmadan önce herhalde bunun iznini alırken bunların ne türden kullanılacağına dair bir düzenleme yapılması gerekirdi. Şimdi ilçe belediye başkanı, yani ben açık söyleyeyim, bizim bulunduğumuz sokak küçücük bir sokak. Sokağın sağlı sollu her tarafında bunların parkları var. Ben açıkçası belediye başkanı bunu yapmasaydı benim evimin önündekileri gücüm yeterse kırıp parçalayıp atacaktım. Çünkü bu mahallede yaşayan hayvanların, bu mahallede yaşayan çocukların, bu mahallede yaşayan yaşlıların yaşamları alanlarını daraltıyor. Keyfe keder biçimde daraltıyor. Buna hakları yok. Ben Suadiye'yi de gayet iyi biliyorum. O sokak aralarını da biliyorum. Böyle bir şey olabilir mi? Hatta aslında bizim şuna da itiraz etmemiz lazım. Sokak aralarındaki araçların park meselesi bile sorun aslında. Benim çocukluğumda orada geniş sokaklardı. Biz taş koyan maç bile yapardık. Şimdi çocuklar nerede yaşayacak? Yaşlılar nerede yürüyecek? İnsanlar nasıl davranacak? Hiçbiri kalmadı. Bizim üzerinde skoter belası eklendi. Bence bu sorun ciddi bir sorun. Kent kültürü açısından ciddi bir sorun Nur Hanım.
Maalesef Enver Bey. Hepsi üst üste katlanıyor gün geçtikçe. Kalınması kalkacağız çok... bütün bundan alttan. Peki, çok teşekkürler.
Ben teşekkür ederim. Sağ olun. 0212 809 30 43, 0212 809 30 43.
Ne haber daha da, ne haber, ne haber, ne haber, ne haber, daha daha ne haber, ne haber, ne haber, daha daha ne haber, ne haber, ne haber, daha daha ne haber, ne haber,
ne haber. Şermin.
İyi akşamlar Enver Bey.
İyi akşamlar, buyurun.
Ben öğretmenim. Bugün okuldaki durumdan bahsetmek isterim. Seçim süreci içinde. Şimdi okullarda öğretmenlerden yardım toplanılıyor. Yani öğrencilerden yardım toplanıyor. Öğretmen de olabilir denildi. İşte yazı gelmiş. Bu yazı üstünde bir Kızılay ile ilgili yardım koyusu oluşturulacak. Yardım koyusuna işte kim ne getirebilirse doldurulacak. Öğretmen de işte üstüne koyarsa yardım yapılacak. İşin komik tarafı, yani biz zaten öğrenci için yardım topluyoruz. Bir taraftan da topladığımız, yani yardım ettiğimiz öğrencilerden tekrardan yardım alacağız. Yani seçim öncesinde de bu durumu tehlikeli buluyorum. Yani Kızılay'a bu noktada yardım gitmesine zaten güvenmediğim için yardım toplamayacağımı belirttim. Bunun üstüne de zaten kabul edecek insanlara görev verildi.
Vallahi %100 haklısınız. Kızılay'ın bir şeffaf kurum olduğunu artık iddia etmemiz bayağı kuşkulu. İkincisi, ayrıca öğretmenlere bu yük bindiriliyor. Valla öğretmenleri yardım edilecek duruma düşüren insanlar öğretmenlerden yardım etmelerini bekliyorlar. Türkiye'de hakikaten sap saman birbirine karıştı. Çok acayip bir dönemdeyiz Şermin Hanım. Evet.
Bilinçlendirmede bulunurlarsa, yani insanların kesinlikle yardım yapmaması gerekiyor bence.
Evet, zaten yardım edilecek insanların olduğu bir toplum muhtaçlar toplumu olur. Kimsenin yardıma muhtaç olmadan her sorununu çözebileceği bir devlete sahip olması esastır. 0212-809-3043, 0212-809-3043, sizin sesinizi duyurmaya devam edeceğiz. Bir başka. Birbirimize Orhan.
Merhabalar.
Buyurun. Merhaba.
Merhabalar. İsim Korhan. Ben Kadıköy'de yaşıyorum. Bu skuterleri 3 yıldır uzun süredir kullanıyorum. Hatta muhtemelen 2-3 skuter parasını da vermişimdir kira olarak. Hayatımın bizzat parçası. Kullanıcı olarak çok memnunum. Ama bir taraftan da ben park ettikten sonra diğer skuterler yüzünden de bir taraftan da mağdurum. Yani iki tarafı da yaşıyorum. İki tarafı da çok net hissediyorum. Sorun şu ama hani CHP'de oy veren biri olarak söylüyorum. Bu sorun evet 3 yıldır 4 yıldır böyle firmalar da artıyor. Sayısı da artıyor ama bu arada bu 3 yılda hani tedavi edici hekimlikten önce koruyucu hekimlik gibi bu sorunun geldiği belliydi. Her yer en çok da bu skuterler belediyelerin parklarına park ediyor. Onların bizzat zabıtaların önünde park ediliyor bunlar. En çok çünkü çalışan, kullanan insanlar bu bölgelerde. Belediye bunu 3,5 yıl boyunca tam olarak müdahale etmedi. Hiçbir şey de yapmadı. Kendileri yaptığını iddia ediyorlar ama toplumun önünde gerçekten de çözüm odaklı bir süreci yönetmediler. Bugün sonunda da toplayıp götürüyorlar. Bu standart şu andaki zihniyetten farklı bir uygulama değil ki. Gücü buna yetti, bunu yaptı. 3,5 yıldır bunların sayısı her gün artıyor.
Orhan Bey, bir bilgiyi sizle paylaşmak isterim. Zaten ben meselenin özüyle ilgili bir şey söylüyorum. Bir türlü kimse oraya dönüp bakmıyor. Bakın, belediyeler ya da zabıtalar bu sokaklara salınmış olan skuterlara sen buraya park et, park etme diyemez durumdaydı. Neden? Çünkü bu skuterların sokaklara salınması ile ilgili herhangi bir yasa, herhangi bir bunların kaç tanesi trafikte olacak, hangi yaş grubunda insan olacak bunlar belli değildi. Bu Kadıköy için de böyleydi. Burada çok kullanıyor insanlar ama Türkiye'nin dört bir tarafında aynı sorun vardı. Bu işin tacirleri artık hükümetle mi devletle mi bu işi gördüler bilmiyorum. Birdenbire bütün şehri, bütün ilçeyi esir alacak şekilde yüzlerce, binlerce skuter'ı piyasaya saldılar. Yani kontrolsüz bir şekilde ticari bir amaçla salındı. Dediğiniz gibi parklar, bahçeler, sokaklar her yer bunlarla doldu. Dolayısıyla sorun fiili olarak ortaya çıkınca halk şikayet etmeye başladı. Ondan sonra da belediyeler öyle ya da böyle davransalar bile sonuç itibariyle bu sorunu en sonunda bir uygulamayla çözmediler. Sadece anımsattılar. Çözemezsiniz çünkü böyle. Bence bu sorunun esas nedeni yine iktisadi ilişkilerdir. Bu işlerdeki para ilişkilerini anladığımız zaman ne olduğunu da anlarız. Yoksa böyle bir başıboşluk olur mu? Yani böylesine bir kuralsızlık olur mu? Can güvenliği sorunu, park sorunu, kentin temizliği, kent kültürü sorunu. Sizin dediğiniz gibi kullanırken iyi, sonra kötü. Yani çok acayip bir şey. Bilmiyorum yanılıyor muyum, siz ne dersiniz?
Şunu söylemek istiyorum. Bu söylediğinize bakın, bu bilgiyi bilmiyordum, öğrendim ama niye şöyle ikna olamadım onu da açıklamasını yapayım. Caddebostan sahilde başka bir şey var, çok ciddi bir tehlike var. O da şu: orada biliyorsunuz bir koşu yolu var, insanlar sahilde yürüyorlar, oraya motorlar giriyor. Zabıtaların önünden Caddebostan'ın o arka tarafı, Migros'un arkasından motorlar, hem genç çocuklar hızlı bir şekilde yayaların arasından geçip gidiyorlar ve orada hala çok ciddi bir can tehlikesi, korkusu var. Ben kaç kere polise haber verdim, motorların önünü kaldıracak kadar hızlı gidiyorlar ve bunlar yine zabıtaların önünden geçiyor. Bakın, burada gerçekten de bir şey görünmek istense problem ortada ve net. Motorlara hiçbir şey yapılmıyor.
Onunla da ilgili
olan bir şey.
Onunla da ilgili size
belediyesinin zabıtası hiçbir şey yapmıyor.
Onunla
zorunda kalıyorum.
Bakın, yine orada bir yanlış bilginiz var. Yine bunu düzeltmem gerekiyor. Birincisi, plakalı araçlara zabıtanın müdahale etme hakkı yok. Yetkisi içerisinde değil. Bu bir. Polisin müdahale etmesi gerekiyor. İki ve bence çok önemli bir sorun daha var. Orası Kadıköy Belediyesi'nin yetkisinde değil, Büyükşehir Belediyesi'nin yetkisinde. Ama Büyükşehir Belediyesi zabıtasının da yetkisi yok. Trafik polisi yetkisinde. Şimdi o kadar ilginç bir şey oluyor ki Kadıköy'deki her sokak, her cadde Kadıköy Belediyesi'ne ait zannediyorsunuz. Bunların bir kısmı Büyükşehir Belediyesi'nde. Ama Büyükşehir Belediyesi'ne ait olan her caddede de zannediyorsunuz ki her yetki Büyükşehir'de. Hayır. Bunların önemli bir kısmı valilikte, emniyette. Yani insanlar bir anda tepki, oradaki yetki var mı yok mu? Allah aşkına iyi bir yurttaş olmanın bir göstergesi de yaşadığımız kentteki sorumluluk ve yetki dağılımını bilmemizdir. Bizim ilçe meclisimiz hangi kararları alabilir? İl meclisimiz hangi kararları alabilir? İlçe belediye başkanının hangi yetkileri vardır? İl belediye başkanının hangi yetkileri vardır? Valiliğin yetkileri nelerdir? Kaymakamlığın yetkileri nelerdir? Emniyet birimleri ne yapar? Bir de bütün bunların dışında araçların parklara girmesi bir de insanın kültürüyle ilgili bir meseledir. Bir de insan niteliğiyle ilgili bir meseledir. Şimdi biz her rahatsız olduğumuz meselede niye bunu zabıta çözmüyor dediğimizde konu polisin konusu. Zabıta müdahale edemez. Cezayı yazamaz. Üstelik büyükşehrin de bunda yetkisi yok. Hal böyle olunca öfkelendiğiniz adres yanlış. Bakın ben size bir şey söyleyeceğim. Bu çok ilginçtir. Kadıköy'de işte gece alkollü içecekten dolayı rahatsız olan insanlar oluyor. Bazıları alkollü insanlar geldiği zaman belediye başkanını arıyorlar. Ya da Beşiktaş'ta belediye başkanının alkollü insanların ya da taşkınlık yapan insanlara zabıta gönderme yetkisi yok. Çünkü zabıtanın güç kullanma yetkisi yok. Dolayısıyla aranan yer yanlış. Polisin yetkisinde olan bir yeri siz belediyeyle çözmeye çalışırsanız vatandaşa da şunu sormak gerekir. Birader 21. yüzyılda hangi yetkinin kimde olduğunu bilmiyorsan neye isyan ediyorsun? Nasıl oy veriyorsun? 0212-809-3043 0212-809-3043
Sevgisi giderek nasıl oluşur?
Şunu da söylemek istiyorum değerli dinleyiciler. O kadar ilginç ki kamunun hakkını savunmaya çalışıyorsak eğer, kamunun hakkını önce ticarilere karşı korumamız gerekir. Bu skuterlardan para kazanan büyük firmalar olduğuna göre, bu büyük firmaların hangi ilişkilerle para kazandığını, hangi yasaya tabi olduğunu vesaireyi bilmemiz gerekir. Aksi halde siz güçlüden yana bir tavır koymuş olursunuz. Çünkü bebek arabasıyla yolda yürümek isteyen insan bir kişidir. Yürüyüşe çıkan insan bir karı kocadır. Yani bunlar örgütlü falan değillerdir. Haklarını nasıl savunacaklar? Park etmeye gelen insanın kafasına vuracak halleri yok ya. Siz polise gitseniz, polisin bu konuyla ilgili bir yasal düzenlemesi yok. Araçlar plakalı değil. Belediye başkanına gitseniz, zabıtaya gitseniz, zabıtanın da yetki alanında değil. Tuhaf bir durum var. Dolayısıyla yine dönüp bu büyük para kazanan şirkete, bir tanesi çok büyük, diğerleri biraz daha küçük, ona bakmak lazım. Sokağa bu kadar çok scooter salmak hangi yasayla, hangi kanunla, hangi kuralla oluyor? Bence buna bakmak lazım. Burada vandallık yapan o firmalardır. Onu söylemek istiyorum. Bülent.
Özgen.
Buyurun Bülent Bey.
Sayın Enver Aysever, bilmiyorum ama iki gündür sizi takip ediyorum. İstanbul'da 40 yıla yakındır toplu taşıma üzerinden çalışarak evime ekmek getiriyorum. Şöyle bir konuya hiç değinildiğini görmedim, duymadım. Siz tam konunun üzerine bastınız. Büyükşehir Belediyesi seçimlerinden sonra kongreler ve çalıştaylar yapıldı. Bu çalıştaylarda, o toplantılara ben esnaf olarak bir şekilde katıldım. İngiltere'den, Amerika'dan, Almanya'dan, İtalya'dan, bazı üniversitelerden toplu taşım işleriyle ilgili alakalı hocalar briefing verdiler. Toplantılar yapıldı. Parantez içerisinde bu skuterlarla ilgili konuşmalar yapıldı. Bizler, ben servis esnafıyım, itiraz ettik. Bunun hoş bir şey olamayacağını, her şeyden önce kullanan kişinin ciddi anlamda sakatlık ortaya çıkacağını. Çünkü şöyle, tekerlekler çok küçük. En ufacık bir kasise geldiğinde devrilme ihtimali çok yüksek. Hastanelerde bu konularla ilgili hiçbir açıklama yok. Biz görüyoruz. Ciddi halde kullanan kişiler ağır bacakları, elleri, kolları ciddi bir yaralanmayla karşı karşıya. Şöyle bir şey oldu. İsim verelim, siz de veriyorsunuz. Martı'nın sahibi bu çalıştaylara katıldı. Evraklarını sundular. Büyükşehir Belediyesi'nden izin aldılar. Trafiğin ciddi anlamda azalacağını, Kadıköy biliyoruz, birçok sokaklar, caddeler kapandı. Zaten yollar yok. Zaten inanılmaz bir şekilde araba fazlalığı var. İnsanların kaldırımlarda yürüyecek durumları artık çok zor bir duruma geldi. Üstüne üstlük çalıştaylarda yurt dışından gelen insanları ben hepsini dinledim, itiraz ettim ve yerime oturdum. Büyükşehir Belediyesi'nde bir yönetmelik, bir dilekçeyle hazırlanarak bunlar piyasaya sürüldü. Bunlar peşin parayla çalışan aletler. Kredi kartınızı tanıtıyorsunuz. O makine yürüdükçe kredi kartınızdan tıkır tıkır paralar peşin bir şekilde düşüyor. Ve zaten dünyada biz Türk milleti olarak çok ilginç bir toplumuz. Eğitim şart ya. Bu aletleri kullanan arkadaşlar birer kişi, ikişer kişi, üçer kişi yetmedi. Üstüne bir firma daha geldi. Bunu da hepimiz biliyoruz. Çok fazla açıklamayalım. Hatta ve hatta ikinci firma şöyle bir şey yaptı. Sabiha Gökçen Havaalanı'nda inanılmaz derecede skuter var. Bu skuterların uçaklardan gelen insanlar yakın ilçeye seyahati tasarlandı. Havaalanının kenarlarında tem yolu var. Bu tem yollarında bu skuterlar dolaşmaya başladı. Kadıköy'de de dolaşmaya başladı. Şimdi Kadıköy İlçe Belediye Başkanı haklı olarak bunları kaldırdı. Ama bu işin kökeni bu çalıştaylarda çıktı. Bir arkadaşımız, bir girişimci arkadaşımız bu konuyu gündeme getirdi. Hatta orada sergilendi, alkışlandı, bir yönetmelik hazırlandı. Bunlar piyasaya sürüldü ve önüne asla bir set çekilemez bir hale geldi. İşte sonuç bu. Eğitim şart. Bu araçları kullanan insanların bilgilendirilmesi şart. İstanbul'da taksi sorunu varken ortaya skuterlar çıktı ve bir facia şeklinde konu sonuç ortada. Aletleri şimdi niye topluyorsunuz? Niye buna izin verdiniz? Şimdi niye topluyorsunuz?
Yani bu konuda size tabii hak veriyorum ben. Özellikle kullanıcı yeterliliği açısından önemli bir sorunla karşı karşıyayız. Yaş sınırlaması yok. Sürat sınırlaması yok. Aracın bir eğitimi yok. Bu iş nasıl yapılır belli değil. Ciddi bir sorun ve gerçekten büyük yollarda da var. Bakın motosikletlerle ilgili de ciddi tartışmalar oldu. Özellikle hayatını kuryelikten kazanan arkadaşları İstanbul'un köprülerinde karşıya gidip gelirken falan da çok büyük sürat altında görüyoruz. Neden? Çünkü çalışma koşulları insanları ne kadar hızlı olursa evine o kadar çok ekmek götürebileceği bir biçimde zorluyor. Şimdi bu insanlar canları pahasına bunu yapıyor. Ancak trafikte deneyimli olanı var, deneyimsiz olanı var, dikkatlisi var, dikkatsizi var, uyanı var, uymayanı var. Büyük araçlardan çok daha riskli, sağınızdan solunuzdan vızır vızır geçiyor. Ve gerçekten yaralanmalı, ölümlü kazalara neden olunuyor. Ben işte 20 yaşından 18 yaşından beri araç kullanıyorum. Yani 34 senedir araç kullanıyorum. Belki dünyanın en iyi araç kullanıcısı değilim ama iyi kötü ayna kullanmayı biliyoruz. Sağımızdan solumuzdan kör noktadan aniden bir araç çıktığında nelere mal olabileceğini de biliyoruz. Bu skuterların, tekrar altını çiziyorum, bisiklet için de aynı şey geçerli. Yokuş olan yerlerde, İstanbul düz bir şehir değil, yokuş olan yerlerde çoluk çocuk kullanırken hele bir de inanılmaz hız aldığını ve fren sistemi hiçbir şekilde buna önem alabilecek şey biçimde olmadığı için aynı zamanda freni nasıl kullanacağını da bilmiyor kullanıcılar. Bunların her zaman kazalı ve büyük ölümlü kazalara sebebiyet verebilme ihtimali de var. Yani parktan belki daha büyük bir sorun haline gelebilecek bu. Bunu da altını çizmek isterim. Şey de tabii çok garip bir mesele. Onu da ayrıca konuşmak lazım. Yani buna önlem almaya çalışmak, bunu konuşmaya çalışmayı külliyen bir faşist uygulama, külliyen bir vandallık gibi değerlendirmemek gerekir. Az önce Orhan Bey'in söylediği söylediği gibi kullanırken faydalı ama onlarla yaşarken mağduriyet yaratan durumlar. Siz de servisçi olarak bu meseleyi daha iyi biliyorsunuz. Ne servisi yapıyorsunuz bilmiyorum ama can taşıyorsunuz sonuçta. Evet, bu mesele meğersem ne kadar önemliymiş, bugün seçimden daha önemli oldu. İşte bakın, hayatın kendisi size başka bir şey getiriyor. Seçim ne kadar soyut aslında bir yanıyla, hayat ne kadar gerçek bir başka yanıyla şu anda konuşuyoruz. 0212-809-30-43, son 3 telefon bitireceğiz. 0212-809-30-43.
İçimde intihar korkusu var, bir gün sen ağlayacaksın. Kendimi bulacağım. Depremler oluyor beynimde, dışarıda siren sesi var. Her yanımda susmuş insanlar, susmuş içimde ölen biri var.
Erhan.
Alo.
Buyurun.
Merhaba Emre Bey, iyi akşamlar.
İyi akşamlar, buyurun.
Ya programı dinliyordum da bu scooter meselesinde ben de bir iki bir şey söylemek istedim açıkçası programı dinlerken. Çünkü onlarla kaza yapmış biri olarak. Yani şöyle söyleyeyim, scooter'ın bir de bu motor motosiklet gibi olanları onlarla geçenlerde ufak bir kaza yaptım. Evet, kullanılırken rahat içini de hızlı görebiliyorsunuz fakat kullandıktan sonra, o kazadan sonra şunu fark ediyorsunuz. Ben hiç daha önce motor kullanmama rağmen bunu bir denemek istedim. Denedikten sonra boyumun ölçüsünü aldım. Benim hatam, eğitimsiz de biri değilim ama imkan sunulunca insan bundan faydalanmak istiyor. Kadıköy'deki olaya gelince ben Kadıköy Belediyesi'ni haklı buluyorum. Çünkü her şeyde yapıldığı gibi bizde de şöyle bir durum var. Altyapısı planlanmıyor. Bir hizmet sunuyor fakat bu sunulan hizmetin hiçbir şekilde altyapısı olmuyor. Bu çok kötü bir şey. Yani nasıl yürüyecek, bu insanlar nereye park edecek, halkı nasıl engelleyecek, bisiklet yollarına park ediyorlar scooter'ları özellikle. Ben görüyorum, yani bebeği olan insanlar yolda yürürken böyle büyülüp scooter park etmiş ve bebek arabasını mecburen kaldırımdan inip otoyola sokup oradan devam etmek zorunda kalıyor. Çünkü üstünden atlatamıyor. Kadının gücü yetmiyor doğal olarak. Ve de ağır bir şey. Yani aslında temel sorun bunların olması değil. Hizmet güzel bir hizmet kullanıldığı zaman. Ama altyapı nereye bırakılacak? Nasıl bırakılacak? Kim kitleyecek? Vesaire. Ve az önceki beyefendi de çok güzel bir şey söyledi. Tekil kullanıcı olması gerekirken bu şeyler maalesef ülkemizde 3 kişiye kadar kullanılıyor. Yani ve bu tarz kazada da bunu hiç kimse de sorumluluğunu almayacağını biliyorum. Yani
evet.
Trafik, çünkü bir trafik kuralı da yok. En kötüsü bence işin trafik kurallarından başlaması lazım kullanıcılar için. Bir trafik kuralı belirleme. Ehliyet nasıl alınırken işte bazı kurallar sınavlara tabi tutuluyor. Bunun için de ufak, belki 10 dakikalık, belki 1 saatlik en fazla kullanıcıya bu kurallara uymazsanız işte bunlar olur. Bunun kuralları budur. Trafikte mesela bisikletle sağa dönerken ne yapıyorsunuz? Elinizi, sağ elinizi L şeklinde yaparsınız. Bunlarda öyle bir şey de yok. Yani kimin sağa mı dönecek, sola mı dönecek? Elinde bırakamıyor. Elinde bırakamıyor doğal olarak. Çünkü çok hızlı hareket eden ve elektronik bir şey. Bence bazı evet. Kuralların da
söyleyecek. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Değerli dostlar, isterseniz yavaş yavaş toparlayalım. Son iki telefonumuzu da alalım. 0212-809-30-43. 0212-809-30-43.
Ne hayran dokunur, ne bir şey umulur. Başkası sende bilmem ki ne bulur. Elinden canla bir kaçan kurtulur. Bugün seversin, yarın unutur. Seveceğim, gezeceğim. Görürsün sana neler edeceğim. Bir yerine bin cezayla aklımdan geleceğim seni.
Kolla kendini,
Ertuğrul.
Sıra
bana geldi. Merhaba. İyi akşamlar.
Merhaba, buyurun. İyi akşamlar, buyurun. Buyurun Ertuğrul. Buyurun tabii.
Valla yani ben sizleri dinliyorum. Ben muhafazakar tandanslı birisiyim. Yani Türkiye'de Cumhuriyet tarihi boyunca kuruluşundan itibaren yani hiçbir kurumun bağımsız olmadığını düşünüyorum. Maalesef Merkez Bankası da dahil, TÜİK de dahil, hepsi. Yani bunların hiçbiri bağımsız değildi. Basın bağımsız değildi, yargı bağımsız değildi. Yani ilk kez bu dönemde işte yapılan reformlar ortada. Halk özgürlüğüne kavuştu. Dolayısıyla yani çok izledikçe de gerçekten bir ironi oluşuyor. Yani değerlendirmeleriniz hakikaten antidemokratik buluyorum. Umarım ama barış, yani Türkiye kazansın istiyorum. Yani halkımız zaten bunu görüyor. İnsanlar görüyor yapılan hizmetleri. Biz Anadolu'yu gezdiğimizde tünellerle, yollarla, köprülerle karşılaştıkça, hayatımızdaki standartların iyileştiğini hissettikçe bunu zaten görüyoruz. Tabii ki dünyada bir konjonktür var. Kötüye giden bir dünya var. Türkiye de bundan nasibini alıyor ama bir şekilde bağımsız Türkiye, geçmişe baktığınızda bugün Türkiye'nin daha bağımsız olduğunu ben düşünüyorum. Her bakımdan. Kendi özgüveniyle, kendi insan kalitesiyle, her şeyiyle dünyaya meydan okuyan bir Türkiye var. Bunun önümüzdeki 10 yıl içerisinde daha da markalar yönünden artacağını düşünüyorum. Yani eğer bu şekilde devam edersek SİHA'lara, İHA'lara, işte TOK'lara, Türk Hava Yolları'na birçok daha yeni marka getirip Kore modeli bize baz teşkil edebilir. Hatta geçebiliriz. Yani İtalya'yı falan zaten geçiyoruz. Fransa'yı geçebiliriz. Almanya ile başı katabiliriz. Yani bütün bunlar hepsi ülkemize güvenle alakalı. Dolayısıyla bu güveni verdikleri için de ben Cumhurbaşkanımıza ben teşekkür ediyorum. Bizlere hakikaten özgüven aşıladılar. Türk insanının yapabileceğini, başarabileceğini vesayetleri kırıp gerçekten bağımsız bir şekilde özgürlükler altında birçok şeyi başarabileceğimizi bize ispat ettiler, gösterdiler. Ben dolayısıyla bu şekilde bakıyorum. Yani sizlerin bakışının tam tersi olacak belki ama yani sizden demokratik bulduğum için aramak istedim. Açıkçası demokratik bir yapınız da var. Bu çerçevede bana da görüşlerimi paylaşmaya imkan verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum.
Ben teşekkür ederim görüşlerinizi bizimle paylaştığınız için. Evet, son bir telefon alacağız. 0212-809-3043'ten 0212-809-3043'ten son telefonla birlikte ardından da programı tamamlayacağız. Ertuğrul Bey'e de teşekkür ediyorum. Evet, son telefonumuz bir hanımefendiden. Sevim, buyurun.
Sevim Enver Bey.
Hoş geldiniz, buyurun.
Arkadaşımızın tuzu kuru bence. Bu kadar gelişmişliğin arasında bir şey söyleyeceğim. Çok kolay. Ben küçücük, biraz uzun sürecek belki ama süpürge almıştım. Süpürge garanti süresini doldurmadığı halde benden ücret talep etti şey. Bayi. Ben de gittim tüketici hizmetlerine. Tüketici hizmetleri bilirkişi de buldu. Bilirkişi beni haklı gördüğü halde ücreti benden talep etmek istediler. Çok küçücüktü ücret ama ben bu yasal değil diye mahkemeye de gittim. Mahkeme devam ederken benim süpürgemin parçasını hurdaya gönderdiklerini söylediler bana. Bu koskoca bir deko firması. Benim haklılığım daha çözülmeden ellerinde bulunan şey parça. Biz bu kadar bekledik, hurdaya gönderdik diyecek kadar büyük bir firma bu. Olabilir mi? Her şey böyle bozulmuşken nasıl bir marka, nasıl bir rahatlık, nasıl bir Fransa'yı geçmedir? Ben bilemiyorum bunu. Bir de Burhan Kuzu, oğlan bizim, kız bizim, kime hesap vereceğiz demişti. Oğlan, kız onların olursa, yasama, yürütme, yargı ellerinde olursa biz nereden hakkımızı arayacağız? Nasıl gelişmiş bir ülke bu? Nasıl gelişmiş bir ülke? Bu kadar söylüyorum. Teşekkür ediyorum beni aldığınız için.
Ben teşekkür ederim. Evet, Türkiye'nin özgür mikrofonu yolculuğunda gerek bu akşam. Burada sonlanacak. Ali İsmail Korkmaz'ın annesi Emel Anne ile beraber olduk. Özlem Gürses'te güzel bir kulis haberi tartışması yaptık birlikte. Konuşması demem daha doğru, karşılıklı. Ali'nin arkadaki emeği, Necdet'in olağanüstü liberoluğu derken buraya kadar geldik. Bu scooter meselesi, yani Türkiye'de giderek yaygınlaşan bu aracın herkeste müspet menfi bir karşılığı olduğunu da gördük. Demek ki ona da bir sorun olarak, doğru bir sorun, çözüm bulunması lazım geldiğini de böylelikle ortaya koymuş olduk. Ben Enver Aysever, yarın sabah saat 11'de YouTube kanalımda sizle olacağım. Yarın bir günlük mola vereceğiz. Ben sevgili Mahir'den rica ettim. Bir günlük anneme verdiğim bir sözü yerine getirmek için sizinle olamayacağım. Zaten biliyorsunuz izin de kullanamıyoruz. Çünkü seçime doğru da gidiyoruz. Gelecek cuma sabahı yine YouTube kanalının ardından akşam 18.30'da burada sizle olacağım. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Türkiye'nin özgür mikrofonuna sahip çıkın. Türkiye'nin özgür radyosuna sahip çıkın. Hoşçakalın. Çok geç artık sana dönmek. Hani giderken bana demiştin.